Herkese merhabalar. Serbest Atış'ın voleybol podcast'i Köşe 3 diye hoş geldiniz. Daha önce voleybol muhabbetlerini işte finaller ve acil durum podcast'leri formatında yapıyorduk. Ama artık voleybolun kendine özgü bir podcast'i olmasına karar verdik. Bundan sonra da sık sık buluşup voleybol gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Ben Yavuz Yavuz, Ahmet Bozkurt ve Anıl Kantemir ile birlikteyim. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk. Merhabalar Yavuz, hoş bulduk. Teşekkürler.
Merhabalar.
Evet, Ahmet'le yapıyorduk zaten voleybol programları. Anıl
Bildim.
da bu programda voleybol kadromuza dahil etmiş olduk. O yüzden
Ben
sana
şey gibi
özel
oldu. Yavuz, Fantarelli'nin Derya'yı şeye koyması gibi, devreye sokması gibi aradım. Kendime biraz fazla tabii pay biçmiş gibi oldum. Derya bayağı iyiydi de. Hani
Estağfurullah.
bakalım ben nasıl bir sonuç vereceğim.
Milli
Hoş
takımın
geldiniz lütfen.
başarısını böyle bir ödüllendirmek lazımdı naçizane abi. Burayı da artık yuvarlak masa formatına sokacak
Aynen.
düzeye getireceğiz inşallah yavaş yavaş.
İnşallah.
Evet. Tabii Viyenel uzun bir turnuva. 30 Mayıs'ta başladı. 17 Temmuz'da mı bitti? 16 Temmuz'da mı? 16 Temmuz'da bitti. Önce şeyi sorayım size. İzleme deneyiminiz nasıldı? Hani en başını hatırlıyor musunuz turnuvanın? Ne dersin Anıl?
Ya valla tabii şey de ya çok uzun bir turnuva. Ya arada tabii zaman zaman ister istemez boşluklar oluyor. Çünkü bu kadar çok maç trafiği. Dediğim gibi yani tabii başını hatırlamak çok kolay değil. Biraz belki işte maçların isimlerini konuştukça belki hatırlarız. Ama yani genel olarak yani benim çok beğendim. Yani biraz formatla ilgili ufak bir yorum yapayım istersen. Yani tabii hani
Tabii.
izlemesi çok keyifli. Yani bizim için çok keyifli. Ama hani voleybolcular için o kadar keyifli mi emin değilim. Çünkü çok fazla turnuva. Şimdi bir ay sonra hemen biliyorsun Avrupa Şampiyonası başlıyor. Zaten hani verilen aralıklar da Milletler Ligi'nden çok uzun aralıklar değil. Yine oyuncuların kendini fit tutması gerekiyor. Çok kolay değil. Yani çıkayım hani bir tatil yapayım. Yani tabii ki yapıyorlar ama hani çok fazla da o vücut dinginliğini kaybetmemeleri gerekiyor. Rotasyon da çok oldu. Her takımda oldu. Çok da normal bir şey. Avrupa Şampiyonası da var önümüzde. Biz de yaptık. Belki biz biraz daha bir nebze daha az yaptık diye düşünüyorum. Her ne kadar işte Vargas'ı vesaire dinlendirdik. Bir dönem Gizem'i dinlendirdik. Yani biz de yaptık yani bunları ama yani temel olarak ben şunu söyleyeyim sadece kapatmadan hani ya Milletler Ligi ile ilgili bakış açıları her takımın biraz daha farklı olabiliyor. Bazıları hani bunun bir geçiş ve turnuvası olarak düşünüyor. Hani belki bir işte kendilerinin jenerasyonunun bir değişiminin bir hani ön izlemesini orada yapıyorlar. Belki biraz işte Sırbistan'da ufak ufak gördük onları birkaç oyuncu dahil etmeye çalıştılar. Bazı takımlar işte hani o takım harmonisini biraz daha canlandırmak için, pekiştirmek için kullanıyor bunu. Bazıları yeni oyunculara yeni fırsatlar veriyor. Yani o yüzden enteresan bir turnuva ama kalitesi yüksek bir turnuva. Hakikaten izlemesi keyifli.
Evet, tabii Avrupa'da kulüp sezonunun bitişinden çok kısa bir süre sonra başladı. Genel hep öyle oluyor. Buna karşılık mesela Çin'de lig daha Ocak gibi yıl başında
Tabii.
bitiyor. O yüzden Çin takımının böyle bir araya gelme turnuvası oluyor. Dediğin gibi o yüzden mesela onlar şey yapıyor. Daha böyle az kadroyu sahaya çıkarıyorlar. Amerika'da mesela bir lig yok. O yüzden Amerikalı oyuncular işte Avrupa'da çeşitli yerlerde oynuyorlar.
Genel
Onlar
olarak.
için bir araya gelme turnuvası oluyor yine özellikle kolej oyuncuları için. Hani onlar için de sezon Avrupa'dakinden daha farklı gitmiş oluyor. Avrupa takımları ise daha dediğin gibi böyle rotasyon yaptıkları bir süreç takip ediyorlar. Haklısın. Teşekkürler. Ahmet sen ne dersin?
Ben de şöyle Avrupa dışındaki ülkeler için zaten senin dediğin gibi belli başlı amaçlara hizmet eden bir turnuva Viyener. Ama Avrupa ülkeleri açısından da ben yine de bu oyuncu dinlendirme konusunun bazen fazla abartıldığını düşünüyorum. Çünkü Viyener gerçekten özellikle Avrupa Şampiyonası'na bakıldığı zaman çok daha üst düzey kalitede oynanan bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Organizasyon açısından da gerçekten oldukça göze hoş gelen bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi olimpiyatın olduğu yıllarda veya işte daha yoğun geçen yıllarda belki tabii ki oyuncu özelinde bu tip değerlendirmeler yapılabilir ama mesela bu sene bir Avrupa Şampiyonası var. Tabii olimpiyat elemeleri de var ama Avrupa Şampiyonası ile özellikle kıyaslayınca hani bu üçünden ben tercih yapıyorsam Avrupa Şampiyonası'nda rotasyonu kullanırdım diye düşünüyorum. Çünkü daha kolay idare edilebilir. Özellikle işte Sırbistan, İtalya, Türkiye gibi takımlar için Avrupa Şampiyonası gerçekten de kendi klasmanlarının oldukça altında seyreden bir turnuva. Bu yüzden bazı rotasyonları gereksiz bulsam da yine de çoğu takımın aslında önem verdiği ve çekişmeli mücadelelere sahne olan bir turnuva olduğu için yaptıkları hamleleri de doğru buluyorum açıkçası.
Yani orada şey var bence abi, Avrupa Şampiyonası mesela, hani yani her sadece voleybol değil, mesela futbol, basketbol, başka bir şey branşları düşünüyorum. Hani her zaman böyle prestijli olan bir şey gibi geliyor ya insanlara. Hani ona operetini almak. Hani belki biraz o yüzden ben hani burayı biraz daha rotasyona çevirip hani oradaki payayı biraz daha hani almak, almaya çalışmayı biraz da önceliyor olabilir takımlar. Hani benim gördüğüm o. Bir daha abi çok uzun sürüyor hakikaten, yani hani bu durdurak bilmeden sürdüğü için neredeyse Milletler Ligi, hani bir yerde de artık bir bıkıma da yaşanıyor olabilir. Bir ferahlatmak, bir es vermek bazı oyuncular için iyi olabiliyor.
Bir de şeyi de söylemek lazım. YNL tabii dünya sıralaması puanı veren bir turnuva. O yüzden de takımlar onu da hesaba katarak stratejilerini geliştiriyorlar. O zaman isterseniz
Kesinlikle.
konuşmaya başlayalım. Tabii Türkiye için ilginç bir turnuvaydı. Geçen sene YNL'in grup etaplarından biri her zaman olduğu gibi Ankara'da olmuştu. Bir de final etabı Ankara'da olmuştu ama Türkiye çok da parlak bir turnuva geçirmemişti. Dördüncülükle tamamlamıştı. Yenmesi gereken hiçbir rakibi yenememişti ve yenmesi beklenen rakiplerde de sallantı yaşadığı anlar olmuştu. Buna karşılık mesela burada grup aşamasında nasıl bir Türkiye gördünüz diye pası Ahmet'e atarak başlayayım ben de. Ne dersin Ahmet? Nasıldı senin için grup aşamasındaki Türkiye? 3 hafta
Yavuz.
oynadılar bu arada. 12 maç
Evet.
oynadılar. Ve aslında bir böyle kademeli bir ilerleme de gördük takım oyuncu tercihlerinde. Yeni bir koç altında ilk turnuvaydı. Daniele Santarelli yönetiminde ilk turnuvaydı. Nasıl bir grup aşaması izledin Türkiye adına Ahmet?
Şöyle geçen yılın ardından aslında aynı endişeleri taşımaya devam ettiğim bir başlangıç oldu, açık söylemek gerekirse. Çünkü bizim sorunumuz şuydu. Zaten kendi kalitemizin altındaki takımları rahatlıkla yeniyorduk. Ama hedef maçlara geldiğimiz zaman büyük sıkıntı yaşıyorduk. Her ne kadar böyle tie-break'e giden maçlar, zorlu maçlar oynasak, gerekli mücadeleyi göstersek de o kazanma alışkanlığını bir türlü edinemediğimizi düşünüyorum geçmiş yıllarda. Burada da grup aşamasında işte Polonya ve Amerika'ya karşı kaybettiğimiz maçlar, acaba bunlar devam, bu yapı devam ediyor mu? Hala acaba bu karakteristik olarak oturdu mu bu takımın üzerine falan diye açıkçası düşündürmüştü bana. Ama özellikle işte koçun yeni olması, takıma uzun süredir katılmayan oyuncuların katılması, birlikte oynama alışkanlığı olmayan oyuncuların, örneğin Vargas gibi ilk kez milli takımda yer alan bir oyuncunun hem de önemli bir rolde takıma dahil olması, tabii ki bunlar da zaman isteyen süreçlerdi. Ve özellikle bahsettiğin gibi o yoğun maç programında, hani yeri geldi 48 saat içinde 3 maç falan oynadığı zaman oldu takımın. Bu denli yoğunluğun içerisinde bence o uyumu iyi sağladılar. Üzerine koyarak devam ettiler. Koç da zaten özellikle rotasyon konusunda cesur davrandı. Mümkün olduğunca aklına gelenleri, doğru bildiklerini uygulayıp sahaya yansıtmaya çalıştı. Oyuncular da bu yeni ve iyi enerjinin bence karşılığını verdiğini düşünüyorum. Hani bir küsen, bir darılan, kenara çekilen, mücadeleden kendini geri tutan hiçbir oyuncu görmedik. Ne zaman kime görev verilse o anda hazır bir şekilde bekliyordu oyuncular. O yüzden açıkçası endişelerim boşa çıktı ve güzel bir turnuva geçirip sonucunda da altın madalyayla kapatmış olduk.
Evet. Peki Anıl sen ne dersin bu konuda? Belki oyuncu
Abi,
tercihleriyle ilgili bir şeyler diyebilirsin koçun.
aha. Onlarla ilgili ekleyeyim ama şunu söyleyeyim ben de genel değerlendirme olarak. Ya ben hani Japonya maçı dışında hani aldığımız mağlubiyetleri düşünüyorum. Yani
Amerika ve
onları hani
Polonya.
bir tek, evet, Amerika ve Polonya. Ve o maç mesela, Polonya maçı bile yakın bir maçtı aslında. Belki 3-0 bitti belki ama dönebilecek bir maçtı. Son setini hatırlayın. Yani bayağı hani uzadı, 30-28 bitmişti diye hatırlıyorum. Ya orada mesela bile dönebilecek maçtı ki Polonya zaten iyi durumda. Yani onlar da çok iyi durumda. Özellikle o zaman çok iyi durumdalardı. Çok çok iyi girmişlerdi. Ya arkasına Amerika maçı zaten çok yakın bir maçtı. Yenilmek çok ayıp değil bence. Zaten iyi bir takım. Çok fazla oyuncusu olan bir takım. Özellikle işte buralarda birbirine, yani Amerika'daki bence önemli şey birbirine çok yakın oyuncu var. Ya kalite olarak da birbirine çok yakın bir takım. Hem de sayı olarak da çok fazla oyuncusu var. O seviyelerde oynayabilecek. Bunun dışında bir tek Japonya maçı biraz bizi ters köşe yapan bir maçtı. Ve bu kadar sıkışık maçın olduğu bu kadar sıkışık takvimin olduğu bir yerde bence bu çok normaldi. O yüzden biz bence çok istikrarlı bir turnuva geçirdik. Onu ben direkt söyleyebilirim. Ve biraz önce Ahmet'e söylediği gibi yeni gelen oyuncularla hani biraz daha dışarıda kalan oyuncuların arasında çok husumet olmaması da bence çok çok önemli bir noktaydı. Tabii belki bunlar işler iyi gittiği için çok fazla görünmemiş olabilir. Belki işler biraz daha kötü gitseydi bunları yaşayabilirdik. Onu da söylemek lazım. Hani her şeyde tostlanmayı görmemek lazım belki. Şu anda çünkü işler çok iyi gidiyor. Belki hani geri plana atılmış, süpürülmüş bazı problemler yarın bir gün karşımıza çıkabilir. Onları bilemiyorum. Örneğin işte Hande'yi çok fazla göremedik biliyorsunuz. Artık Simge çok fazla oynamıyor. Yani az libero değil. Artık Gizem'le daha çok oynuyor. İşte daha çok hani smaçör pozisyonunda Hande'nin yerine İlkin'i ve zamanla Derya'yı tercih etti. Sen şimdi oyuncu tercihleri deyince biraz oralara girmek doğru oldu diye düşünüyorum ama hani milli takımdan uzak kalan oyuncular hani Santrali'nin gelişiyle beraber takıma dahil oldu ve diğer oyuncularla da çok iyi bir harmoni yakaladı. O bence çok sevindirici. Bir de burada tabii hani şunu da söylemek lazım tabii ki hani ben her zaman Guidetti'yi çok çok beğenen bir izleyiciyim. Hem yaptıklarıyla hem saha içi hem saha dışı. Ama birazcık hakikaten sonuna da gelmişti ve bazı inatları da vardı. Burada çok inat etmeyen, bazı şeyleri deneyen, yani bunlar hani ben bazen çok basit söylüyor Santrali. Yani ben hani o an onu oyuna sokmak istedim ve soktum diyor. Yani ama bence onun altında yani o kadar da değil. Yani doğru hamleyi ne zaman yapacağını bence de biliyor. Çok çok iyi geri dönüşler aldı ama her şey bir yana abi. Pasör çaprazı çok önemli bir şey. Onu kabul etmek lazım. Yani Vargas da bir şeyleri değiştirdi yani. Ya belki Guidetti'nin elinde de bir Vargas olsaydı bilmiyorum. Yani belki biz de yine bir şampiyonluk görebilirdik açık söylemek lazım. Hani çok da yabana atmamak lazım bence bu şeyi. Tabii ki diğer etmenleri de düşünüyorum ama Ebrar'ın smaçörlüğü kabul etmesi ki ben onu da konuşuruz belki. Bence onu da çok rahatlatan bir şey. Herkes mesela ego yapar mı diyor. Bence mutlu olmuştur. Ben öyle düşünüyorum. Yani onu da ayrıca konuşuruz. Ama yani bana hani Japonya maçı dışında çok böyle hani ya nasıl da böyle kaybettik dediğim bir maç. Hani 3 maç zaten kaybettik. Hani çok da olmadı yani.
Tabii,
Normal.
yani şey, ben de senin bıraktığın yerden şöyle devralayayım. Yani Viyeneli aslında Türkiye pek şey gibi kullanmıyordu son birkaç yılda. Hani bunun belli başlı bazı sebepleri var. Çok böyle hani oyuncu ve kadro dizilimini
Aynen.
görmek için kullanmıyordu. Mesela
Kesinlikle.
2021'de şeydi, zorunlu olarak az kadroyla oynamak zorunda hissetti Türkiye. Çünkü pandemiden çıkmıştı. Oyuncular çok az maç yapabilmişlerdi ve şeydelerdi. Hani Rimini'de, İtalya'nın Rimini kentinde bir fanustalardı. Ve hani oradan çıkıp olimpiyata gideceklerdi. Hani olimpiyat kadrosunu görmek istiyordu şey Guidetti ve hani mesela Sırbistan onu tercih etmemiş. Sırbistan B takımıyla gitmişti mesela Rimini'ye ve zaten orada ilk 8 değil ilk 4 final turuna ilerliyordu. Oraya kalamamışlardı. 2022'de şeydi mesela, ben hatırlıyorum, İtalya maçıydı ilk açılış maçı Ankara'daki. Orada mesela az kadroyu görünce ben şey demiştim. Herhalde demiştim yani 3 yıl sonra 2019'daki Avrupa Şampiyonası finalinden sonra ilk defa takım Ankara'da maça çıkıyor. Hani böyle bir özlem giderme gibi düşünmüştüm ben onu. Burada ama hani yeni bir koç, geçen seneki hayal kırıklıklarının ardından yeni bir başlangıç. O yüzden böyle yeni katılan oyuncular aynı zamanda. O yüzden böyle daha çok şey denendiği bir grup aşaması gördük. Mesela şeyde Antalya'daki etapta Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ilk hafta etabında şeyi hemen fark ettik mesela. Hem smaçör pozisyonunda bir açığın kapanması gerekiyor. O yüzden mesela İlkin'in Sırbistan maçındaki performansı çok etkileyiciydi bence. Sırbistan Boşkoviç hariç,
Vardı.
bir de Maya hariç, ama tabii Maya
Evet.
Dünya Şampiyonası'nda da oynamamıştı geçen sene. Boşkoviç hariç diyeyim. Dünya Şampiyonası kadrosunun neredeyse tamamı şeydeydi. Antalya'daydı Sırbistan ve Türkiye 3-1 gibi çok net bir skorla yendi. İlkin orada çok böyle parıldamıştı. Daha sonra işte Antalya turunda bir de Amerika maçı var önemli. 3-2 Amerika maçı da şeyi gösterdi bize. Türkiye artık böyle blok defans kurgusunda geliştirecek bir takım istiyor. Blok defans kurgusunun da böyle sağlam oturduğu bir takım istiyor. Mesela Türkiye orta oyuncular bakımından çok konforlu bir yerde. Eda Erdem ve Zehra Güneş gibi çok sağlam iki oyuncusu var. Dünya çapında oyuncusu var. Ama sadece bu ikisi olduğunda bu turnuvanın sonuna gelince bu iki oyuncu şey oluyor, tükenmiş oluyor. Geçen sene mesela Ankara'da Zehra'yı hatırlıyorum. İtalya maçındaydı yarı finalde. Nefes alamıyorum diye kenara gelmişti. Yani o yüzden mesela Aslı Kabaş'la Kübra Akman'ın eklenmesi ki ikisi de ilk hafta oynadılar. Daha sonra
Evet.
Kübra Akman oynamadı. Çünkü bir sırt sakatlığı varmış sanırım. Aslı Kabaş da final etabına gelmedi. Ama mesela onların eklenmesi blok defans kurgusunun nasıl işte o Türkiye'nin daha uzun bir takımla oynayarak nasıl blok defans kurgusunu geliştireceğini gösterir. Mesela Elif Şahin eklemesi de pasör eklemesi
Kesin. Daha
buna
uzun, daha şey.
evet. Bu doğrultuda bir şey. Mesela Amerika maçında Türkiye tamam çok iyi blok yaptı. Zaten artık onun üzerinde blok 15'e yakın blok maç başı sıra dışı şeyler değil Türkiye için. Ama Amerika maçında 30'dan fazla topu da bloktan sektirdiler. Şimdi iyi manşet alabilen işte Gizem gibi liberolar, İlkin gibi smaçörler olunca bloğun arkasında dublaj yapmak aslında şey oluyor, hücum kurmak için de bir avantaj oluyor. Hani bunu göstermesi açısından grup aşaması önemliydi. Peki grupların ilerleyişini nasıl değerlendiriyorsunuz diyeyim? Hani bir de sizden şey isteyeyim, kadro gelişimi değerlendirmesi isteyeyim. Mesela Ahmet sen nasıl görüyorsun ilk 2 ve 3. haftalardaki Türkiye'yi?
Şöyle mesela Ebrar'dan bahsettik. Ebrar bütün bir turnuva boyunca değerlendirdiğimizde ve en son final etabının sonunda geldiği yere baktığımız zaman aslında gerçekten alkışlanacak bir performans ortaya koydu. Yalnız mesela Antalya'da Ebrar final haftasına gittiği kadar mutlu veya hırslı değildi. Ya da İlkin bu takımın daha önceki sezon senelerde yaz turnuvalarında ilk dört smaçör tercihinden bir tanesi değildi. İkinci, üçüncü turnuvalara gönderdiği bir smaçör. Derya Cebecioğlu aynı şekilde. Ki zaten işte Gizem Örgen'in uzun zamandır, 4 yıldan beridir takıma dahil olmadığını da biliyoruz. Şimdi bu yönden bakınca bugün yarı final aşamasına kadar gerçekten sanki yıllardır oraları oynuyormuş gibi oynayan bir ekim vardı. Artık sen gel smaçör oyna denildiğinde bunu kötü bir şey olarak kabul etmeyip de sen bunu yapabilirsin ve bunu yapabilecek oyuncu sensin gibi algılayıp gerçekten bunun için özveriyle çalışan bir Ebrar da gördük. Şimdi böyle değerlendirince de aslında hani gelip aynı seviyede başlayıp o seviyede de bitiren bir takımdan bahsetmiyoruz. Bir şeyleri yavaş yavaş inşa eden, üzerine koyarak gelen bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi tabii yeni oyunculardan, daha önce bu kadronun içerisinde yer almayan oyunculardan bahsedince farklı bir şeylerden konuşuyormuşuz gibi oluyor ama aslında bunun bir de diğer yüzü var. Örneğin az önce Anıl abinin bahsettiği gibi bir Hande Baladın, Elif Şahin tercihiyle birlikte kenara gelen yine Cansu Özbay. Şimdi bu oyunculara bakıyoruz. İşte Ayça'yla Gizem'in aynı anda kadroda olduğunda libero tercihinin Gizem, smaçör tercihinin Ayça olduğu durumlardaki simgeden bahsetmemiz de gerekiyor aslına bakarsak. Şimdi bu oyuncular da final etabındaki maçlara baktığımız zaman kenarda hiç mutsuz olmadılar. Ben aslında kazanım olarak en çok bunu görüyorum. Çünkü bizim oyuncularımız zaten yetenek tavanı olarak gerçekten şu an çok iyi durumda. Rekabet ettikleri takımların hepsiyle rahatlıkla yarışabilip onların hatta daha önünde olan yarışabilecek ve onların hatta daha önünde olan bir takım olarak görüyorum ben. Bizim problemlerimizin bu zamana kadar hep mental olduğunu düşünüyorum. Burada da Santarelli'nin en büyük dokunuşunun oyundan ziyade aslında mental tarafta, psikolojik tarafta olduğunu görüyorum ben. Bu hem oyun içine de yansıdı. Oyuncuların özgüveni arttıkça takımın genel performansı yükseldi. Hem de kenarda da onların aslında kadro için rekabet ettikleri arkadaşları sahada bir şeyler başarırken alkışlayan bir ekip gördük. Bu da bizim en büyük kazanımımızdı açıkçası grup aşamasında. Final etabında biz bunun meyvelerini topladık. Yani 3 sayı için bile girse giren oyuncu o oyuna girmek için bekliyordu. O 3 sayı için elinden geleni yapmaya devam ediyordu. Ama burada en büyük payı ben gerçekten şöyle bir tekrardan düşündüğüm zaman özellikle grup etabını Ebrar'a vermek istiyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü Ebrar seviyesindeki bir oyuncu için kabullendiği rol ve o role geçişi ve bunu dışarıya bile aktarışı işte tweetlerini falan gördük. Hani biraz da benim köşeye dönüşümü konuşmayalım mı falan gibisinden gerçekten şaka yollu güzel bir şekilde durumunu da anlatıyordu. O yüzden ben buradaki en büyük payı ve teşekkürü belki de Ebrar'a etmek istiyorum, ona vermek istiyorum.
Bence biz biraz rahatladık galiba ya. Yani hani rahatladık derken böyle bir hani gerginlik biraz hani attık gibi geliyor bana. Belki tabii
Evet.
bu koç değişiminin koçun verdiği belki mizaç yani sunduğu mizaçla da ilgili olabilir. Biraz Guidetti biraz daha son dönemlerde biraz daha böyle şeydi. Daha böyle kenarda biraz hani o neşesinden biraz yoksundu açıkçası geçmişte gördüğümüz. Ama Santarelli biraz daha oyuncularla beraber yaşıyor. Biraz daha onları sanki özgür bırakıyor. O alanı açıyormuş gibi hissettim ben. Ebrar'la ilgili söyleyeceğim bir şey var demiştim. Şimdi hani Ahmet bıraktığı için biraz girdim söze Yavuz. onunla ilgili şunu söyleyeceğim. Yani benim hani Ebrar'dan yani anladığım bence o zaten şu andaki rolden memnun oldu. Yani biraz fazla baskı hissediyordu gibi geliyordu bana. Hakikaten pasör çapları çünkü takımın en önemli, en büyük sayı kaynağı. Çok fazla beklenti olan bir pozisyon. Ebrar da zaman zaman hani biliyorsunuz böyle duygu dalgalanmaları da yaşıyor. Yani her insan yaşıyor. O da zaman zaman belki de baskıyı çok fazla hissediyor üzerinde olabilir. Yani hani bunu zaman zaman çok kaldıramadığını da gördük açık söylemek gerekirse. Çok değerli bir oyuncu. Yani smaçör olarak çok bambaşka bir seviyeye çıkmış oldu. Zaten hani pasör çaprazıyken de çok iyi bir oyuncu. Ama hani biraz da aslında daha iyisini bulduk açık söylemek gerekirse. Şu an için en azından. Hani şu oldukları aşamada. Onu da söylemek lazım. Diğer oyuncularla ilgili de ben de küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Ben geçen sene zaman zaman hani bu oyuncuları hani bu illeti de kullandı. Tamam hani çok fazla onlara zaman vermedi. Belki en ufak hatalarını da kenara aldı. Onları çok fazla sahada tutmadı ama hani açık söylemek gerekirse ben çok da ışık almamıştım geçen sene. Ne İlkin'den yani ne Elif'ten ne de Derya'dan. Bu çıkışı ben bu sene gerçekten inanılmaz buluyorum. Yani kendilerini de çok iyi geliştirmişler bu arada. Hani sadece hani koç onlara oynattı evet çok da başarılı oldular değil. Hani gerçekten hani bu oyuncular üzerine de koymuşlar. Yani bunu da kabul etmek lazım. Hani onların da o performansını o yüzden hani tebrik etme. Yani sezonun içini iyi geçirmişler. Bunu da milli takımı çok iyi yansıttılar. Şu anda mesela her bölgede neredeyse böyle alternatifliyiz. İnanılmaz bir genişlik var. Yani özellikle smaçör tarafında yani kıyamet gibi oyuncu oldu. Libero desen yine öyle. Yani Cansu ve Elif zaten pasör paylaşıyorlar. Yani yine orta oyuncular aynı şekilde yani Yasemin de en son dahil etmişti hatırlarsınız sanırım 3. haftaydı. Yani o çok fazla tabii öyle bir süre bulamadı ama hani elimizde öyle bir nimet de var. Yani Aslı Kalaç işte Eda ve Zehra'nın yanı sıra yani kadro çok genişledi. Kalite olarak da birbirine yavaş yavaş böyle yaklaşıyor gibi geliyor bana oyunculardan.
Evet tabii yani şey dedin İlkin, Derya Elif geçen sene oynamadı değil sadece üzerlerine de koydular haklı ama geçen sene hakikaten oynamadılar. Yani İlkin
Evet,
mesela
evet.
Ankara'da
Aynen.
Belçika maçında çok iyi bir iş çıkarmıştı. Ertesi gün uçağa binip Akdeniz oyunlarında oynamaya gitti Cezayir'e. Ondan
Evet.
sonra doğru düzgün görmedik milli takım sezonunda. Derya mesela yine doğru düzgün süre alamamıştı ama Amerika maçında Dünya Şampiyonası'nda çok iyi bir performans sergilemişti. Buna rağmen hani ilk 6'ya girememişti çeyrek finaldeki ikinci Amerika maçında. Öyle olunca
Ya bu kadar net öldüremiyordu sanki topları ya. Ben hani Yavuz yani geçen seneye bakıyorum hani bu seneye bakıyorum. Mesela ilkinde inanılmaz bir şey var. Hani yine tabii çok iyi oynadığı maçlar olmuştu ama
İlkin
yani
ama kulüp sezonunu çok iyi geçirdi
çok iyi
ilk
geçirdi.
İlkin.
Galatasaray'da evet.
Evet. Galatasaray'da bir süre bulabildi. Onun avantajı
Buldu.
oydu. Şey
Kesinlikle. Kesinlikle.
Derya ile Elif'te o şey de vardı. Kulüp sezonunda da çok iyi oynamadılar. Şimdi çok
Evet.
fazla
Evet.
oynayamadılar. Çok iyi de değil tabii ki.
Hı.
Şimdi daha fazla süre bulmaya başladılar. Mesela Derya şu an şey yapıyor. Tıpkı Tuğba'nın geçen sene yaptığı gibi Japonya'ya gidiyor. Hatta Tuğba'nın takımına gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. Orada daha da gelişecek mesela smaçör olarak. Özellikle Derya mesela savunma yönü çok kuvvetli bir smaçör değil. Orada mesela manşet almayı daha çok şey yapacak. Manşet tarafını daha çok geliştirecek. Çünkü Japon ekolü, genel Asya ekolü için bunu söyleyebilirim mesela.
Evet, zaten
Çok hızlı
çok iyi.
savunma yapan, çok iyi manşet alan bir ekol. Hani orada bunu öğrenecek. Yani daha da iyi bir Derya göreceğiz sahada. Tuğba mesela eli kırıldığı için, eli kırıldığı değil, elinden bir sakatlık yaşadığı için Viyana'da oynayamadı ama Tuğba mesela kadroya girerse Avrupa Şampiyonası için mesela onu da Ondan da önemli bir katkı görebiliriz. Şimdi Ağustos başında Polonya ile 3 tane hazırlık maçı yapacak Türkiye. Orada mesela daha netleşir diye düşünüyorum. Tuğba, Kübra gibi Viyana'da hiç veya hiç oynamayan veya çok az oynayan oyuncuların durumu. Öyle evet, dediğin gibi bir kadro genişliği oluştu. Bu da çok büyük bir avantaj tabii ki.
Evet. Yavuz,
Yani
ben ilkin konusunda bir ekleme
tabii.
yapmak istiyorum müsaadenle. Şöyle, şimdi özellikle bu VNL'de eklenen Elif, Derya, İlkin üçlüsünden ben İlkin'in gelişimini diğer ikisinden biraz daha ayırıyorum. Sebebi şu, şimdi Elif çok uzun, hareketli, atletik bir pasör ve filenin üzerinde de her zaman onu aktif olarak görüyoruz. Şimdi açık söylemek gerekirse pasörlük becerisi olarak sadece ben Cansu Elif'in biraz daha önüne koyuyorum. Ama komple bu özelliklere baktığımız zaman Elif gerçekten her koçun takımında görmek isteyeceği ve tercih edeceği bir oyuncu. Diğer yandan Derya'ya baktığımız zaman Derya da bizim aslında çoğu oyuncumuzda göremediğimiz bir atletizm seviyesine sahip. Doğal bir atletizme sahip yani. Ki bu hala da geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum. İlkinin bu iki oyuncudan şöyle bir farkı var. İlkin bir smaçör ama hani smaçör pozisyonda rekabet ettiği oyunculara baktığımız zaman aslında biraz boyu kısa kalıyor. Atletizm seviyesi olarak da aslına bakılırsa o kadar yukarıda olmayan bir oyuncu. Ama senin o bahsettiğin sezon içinde Galatasaray'da çok maç oynamasının da etkisiyle ben İlkin'in oyun aklının çok geliştiğini gördüm. Mesela geçen yılki VNL'deki bir Amerika maçımız var. Amerika maçında
3-2
İlkin'in
biten.
vurduğu, evet, 5 toptan 4'ü bloğa takılıyordu. İlkin bu yıl mesela bunları yapmamaya başladı. Gerekirse paralel oynadı, gerekirse blok arasını oynadı. Bazen gitti, blok out'u kovaladı ve buldu. Kendi defolarını oyun aklıyla ve zekasıyla aslında kapatmış oldu. Bu gelişimi çok daha önemli buluyorum ben İlkin açısından.
Evet, yani smaçörleri detayıyla konuştuk. Şey hakkında ne dersiniz? Peki yani takımda yeni sağlamlaşan oyunculardan, yani orta oyunculardan da biraz bahsettik, smaçörlerden bahsettik ama bir pasör çaprazı bir de libero takıma bu sene eklenen ve yeni sağlamlaşan iki oyuncumuz var. Onlar hakkında ne dersiniz? Melisa Vargas ve Gizem Örge'den bahsediyorum. Anıl ne dersin?
Valla abi Melisa Vargas'a ne diyelim ya zaten. Şey, yeneli kırdı yani gerçekten ama zaten çok da beklenen yani beklenmeyen bir şey değildi açık söylemek gerekirse. Yani hakikaten muazzam bir oyuncu. Yani çok büyük güven veriyor. Ben hani sadece böyle şey hani insanın hep böyle çok güzel şey görünce kötü şeyleri ufak aklında kalır ya böyle bir iki hani Amerika maçının son birkaç puanında mesela bir türlü ölmedi o top. Oralarda mesela işte yani çok şey yaptık yani hani bayağı bir heyecanlandırdı bizi ama yani gerçekten mükemmel bir şey geçirdi. Ben biraz önce söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Yani Ebrar'ı da bence rahatlattı. Hem bizim için çok iyi bir kazanım oldu. Gerçekten mükemmel bir ekleme. Ama tabii şey diğer takımların da pasör çaprazlarının hani Çiçek dışında hani işte Boşkoviç, Egonu yani tabii bunların da
Tabii.
yani gelmesi çok fark ettirecek abi. Yani burada aldığımız galibiyetler işte Viyana şampiyonluğu vesaire hani hep her zaman tabii ki takdir edelim ve alkışlayalım. Sıkıntı yok. Ama hani önümüz Avrupa Şampiyonası yani bazı şeyler hani şey tam olarak karşılaşmadık bazı şeylerle. Bunu kabul etmek lazım. Oralarda da bayağı bir dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şey için de Gizem için de söylenecek bir şey yok. O da çok mükemmel bir turnuva geçirdi. Yani sanırım Amerika maçı değil mi? Konuşuyorduk. Yani inanılmaz toplar çıkardı o finallerde. O çok çok iyi bir dönem geçirdi. Ya yani Simge'ye göre bence daha zaten daha hareketli bir şey kısa libero. Yani hakikaten şey böyle çıkaramayacağı top yok yani böyle çok inanılmaz topları getirebiliyor. Bence hani burada pasör özelliği de fena değil. Zaman zaman hani güzel servisleri de oldu. Ya o açıdan bence Simge'nin önünde abi. Yani gereksiz bir inat yapıldı orada geçmişte. Öyle düşünüyorum ben. Ya tabii yani bazen böyle yani her sporda olabiliyor yani. Bazen bir antrenörün çok beğendiği ve oynatmaktan çok hoşlandığı bir oyuncu olabiliyor. Ben bazen hani kendi takımında oynamıyor bile. Öyle bir tercih olabiliyor. Yani sanki bir kulüp takımı gibi de düşünebiliyor bazı antrenörler. Yani oradaki tercih de tabii öyle oldu ama açıkçası şu an daha önde.
Evet. Ahmet sen ne dersin?
Ben de Anıl abinin bıraktığı yerden var şimdi liberolar açısından. Öncelikle şöyle libero pozisyonu için bir zenginliğimiz var. Hem sayı olarak hem kalite olarak. Bunun bizim için büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu üç liberomuzu da birbirinden ayıran, daha doğrusu Gizem'i diğer iki liberomuzdan ayıran özelliğin ben istikrar olduğunu düşünüyorum. Gizem gerçekten istikrarlı. Oyuna ve sahaya minimum ne vereceği belli olan bir oyuncu. Biz Ayça'nın da Simge'nin de zaman zaman istikrarsız dönemler geçirdiğini, istikrarsız maçlar, hatta maç içerisinde bu tarz iniş çıkışlar yaşadığını gördük. Ama Gizem'in minimum katkısı, verebileceği en kötü performansı biliyoruz. Gizem'in en büyük artısı bu. Ancak gelecek dönem için Gizem'le Simge'nin yaşları itibariyle, ki artık aslında Eda'nın şu an 36 yaşındayken bu performansı gösterdiğini görünce liberolarımız açısından bunu çok tehdit olarak da görmemek lazım belki, ama Ayça'nın da ilerleyen zamanlarda kadroya yerleşip daha uzun yıllar belki de takımda yer alabileceğini düşünüyorum.
Tabii mesela
Vargas
bir sen
tabii.
devam etmeden ufak bir müdahale edeyim. Mesela Monika Decen var. O 37 yaşında şu an ve hani hala
Evet.
dünyanın iyi liberosu olarak
Kesinlikle.
gösteriliyor.
Bir de hani yüksekten oynayan bir mevki de olmadığı için aslında belki de hani o çevikliği koruduğu sürece devam edebilecek bir kariyer liberolarınki. Bu yüzden Gizem'in yeni bir oyuncu sanki kazanılmışçasına bir etki ettiğini düşünüyorum. Bu da oradaki rekabeti daha da yukarı taşıyarak bizim kalitemize yansıyacaktır. Vargas'a gelecek olursak, Vargas gerçekten şu an işte Boşkoviç, Egonu, Vargas, Hak, bu dörtlü, bir de belki işte Ebrar'ı da sayabiliriz. Bu dörtlü beşli dünya basketbolunda pasör çaprazı olarak, ki hani hücumu nasıl döndüğü pozisyon olarak değerlendirirsek de belki de oyunun şu an etrafında şekillendiği oyuncular, isimler. Ben bu oyuncuları aslında ikiye ayırıyorum. Vargas'la Egonu'yu bir tarafa, Boşkoviç, Şak ve Ebrar'ı bir tarafa koyuyorum. Sebebi şu, tamamen aslında vuruş stillerinden kaynaklı. Yani pasör çapraz olmasa da mesela Gabi'yi de Egonu ile Vargas'ın yanına koyarım. Çünkü bu oyuncular aslında şöyle oynuyorlar oyunu. Havada kalma süreleri diğer oyunculara göre daha uzun. Boşkoviç de çok sert duruyor, Hak da çok sert duruyor, Ebrar da çok sert duruyor. Orada bir problem yok, ama mesela bu saydığım üçlü için pasör kalitesi çok daha önemli. Ama Vargas ve Egonu için gerçekten kötü top diye bir şey yok. Nereden atılsa ve hangi yükseklikte, hangi hızda gelse o kadar havada kalıp aynı sertlikte topa vurabilen oyuncular. Bu yüzden bizim oyunumuzu gerçekten Vargas çok değiştirdi. Yani Cansu'nun performanssız olduğu bir günde biz Ebrar'ın da aksadığını görüyorduk. Ama bugün kötü top atan bir Elif varken de biz hala tehdit olabilecek bir hücumla oyuna devam edebiliyoruz. Bu yüzden inanılmaz bir katkı sağladı, ki işte Ebrar gibi o seviyelerdeki farklı tipte bir oyuncunun da takım, o hücum silahında takımda bulunması zaten işin ekstrası oldu. Bu yüzden Vargas kazanımını ben çok önemli buluyorum. Şimdi burada tabii uzun uzun devşirme tartışmalarına girmeye gerek yok, ama hani madem böyle bir şey var ve buna imkan olan takımlar kullanıyor, açıkçası bu konuda da gayet benim içim rahat. Vargas yıllardır Türkiye'de olan gerekli prosedürleri de sağlamış ve bu takımda oynamayı hak eden bir oyuncu. O yüzden ben onun gelişini de takım olan katkısını da çok olumlu buldum.
Şimdi Ahmet söyleyince abi şey dedim, Elif'in paslar mı iyi değil şey, acaba hani Vargas olduğu için mi bize böyle değil hala?
Yok yok, Elif'in de hakkını verelim
Yok
tabii ki de,
yok, tabii
hani
şaka soruyor da.
evet, Vargas'ın o getirdiği bir avantaj hakikaten.
Aynen.
Bu transfer atlet konusunda şunu söyleyeyim. Şimdi yakında da bir gelişme oldu. FIVB transfer kurallarını değiştirdi. Daha önce mesela kendi ülkesinin milli formasını giyen bir oyuncu, yani kendi ülkesinde diyeyim, doğduğu ülkenin milli formasını giyen bir oyuncu başka bir ülkeye transfer olamayacak. Bir de bekleme süresi 2 yıldı, 3 yıla çıkartıldı yanlış hatırlamıyorsam. Hani mesela Melissa Vargas ve Alexia Karutaşu biri Küba'dan biri Romanya'dan transfer edildi. İkisi de pasör çaprazı bu arada. Onlar hani bu açıdan yani bildiğimiz anlamda transferin son örnekleri olabilir Türkiye adına. Ama tabii transfer atletin şey avantajı da çok olabiliyor. Hani hem transfer olan sporcu için hem de transfer eden ülke için. Hani mesela Şevket Furkan Erbay hep şey örneğini verir. Yasmani Kopelli örneğini verir. İşte 400 engelli atletizmde 400 engelli de kazandığı başarıların yanı sıra hani Türkiye'de böyle bir alttan gelen 400 engellilere de şey yapması, örnek olması, onları yukarı çekmesi açısından işte iki tane gençler şampiyonu çıkardı o geldiğinden beri Türkiye. Dünya gençler şampiyonu işte İsmail Nezir ve Berk Akçam. Hani bu örneği hep veren Melisa Vargas, Alexia Pörtaj gibi oyuncuların da böyle etkileri olabilir. Ki zaten Türkiye oyuncu havuzu konusunda en hani bir sürü eleştirecek yönü olsa da oyuncu havuzu konusunda en verim aldığı branş voleybol olabilir. O yüzden hani çok abartılmadığı sürece böyle bir madalya pazarlığı haline getirmediği sürece bunun avantajları var elbette. Ben grup bahsinde Türkiye'nin grup bahsinde iki tane maça dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi ikisi de son haftadan. Bir tanesi Japonya maçı, bir tanesi Brezilya maçı. Şimdi Japonya Türkiye'yi 3-2 yendi. Normalde mesela Japonya geçen seneyi çok iyi geçirmişlerdi aslında. Hani Viyana'da da Dünya Şampiyonası'nda da çeyrek finaller oynadılar ve Brezilya'ya yakın maçlar sonucunda yenildiler. Brezilya zaten Japonya'ya hep ters gelen bir takım olmuştur. Ama Japonya o maçlarda mesela çok sağlam bir karakter
Tamam.
ortaya koymuştu sahaya. Bu Viyana'da ben Japonya'dan aynı performansı göremedim. Buna rağmen mesela Japonya'nın Türkiye karşısında şeyi çok iyi çalıştı. Şey stratejisi çok iyi çalıştı. Hani Japonya boyu nispeten kısa bir takım diğer şeylere göre. O yüzden hani topu öldürmekte de zorlanıyorlar. Türkiye'de buna karşılık uzun bir kadroyla çıktı. Hani Elif maça şey başladı mesela. İlk 6'da başladı. Hani orada şey anlaşıldı. Blok yapacak Türkiye ve topu filenin üstünde durduracak. Japonya şey stratejisi çok iyi işledi. Özellikle ilk iki sette. Topu öldürmek için vurmak değil de bloğun içine vurarak
Evet.
hata yaptırmak ya da blok altı sayı almaya çalışmak. O strateji çok iyi işledi. Buna rağmen Türkiye iki set geriden gelip skoru eşitlemeye başardı ama beşinci sette Japonya maçtan galip ayrılan taraf oldu. Ama bu mesela bu blok defans Türkiye'nin yeni benimsemeye başladığı blok defans kurgusunun da oturmaya başladığını yani oturduğu sürecin bir parçası. Hani böyle maçlar olabilir. Bir de Brezilya maçına dikkat çekmek istiyorum ben. Brezilya şey, Türkiye 3-0 yendi Brezilya. Hani Brezilya çok kötü durumda şu an. Yani geçen sene Dünya Şampiyonası'nda final oynadılar. Evet, hani ortaları özellikle çok çok iyiydi. Ana Carol ve Carol Gattaz. Bir yandan da Gabi çok istisnai bir performans sergilemiş. Hani dünyada hem kulüp sezonunda hem de milli takım sezonunda aynı yıl bu kadar taşıyıcı rol üstlenmek her oyuncunun harcı değil. Gabi bunu çok iyi başarmıştı geçen sene hem Vakıfbank'ta hem Dünya Şampiyonası'nda Brezilya adına. Ama aynısını bu şeyde yapamadılar. Genelde yapamadılar. Zaten mesela Brezilya Viyeneli 12 kere kazandı. Hani Grand Prix'yi de dahil edersek. Ama Grand Prix sonrası dönem onlara çok yaramadı mesela. Hiç Viyana şampiyonlukları yok. Burada da 2007'den beri yanılmıyorsam 16 yıl sonra ilk defa yarı finalin uzağında kaldılar. Bu da hani onlar için kötü bir şey. Brezilya şöyle şu açıdan kötüye gidiyor. Hani pasör çaprazı pozisyonunda çok istikrar sağlayamadılar. Hani hem Rosa Maria'yı denediler, Kisi Nascimento'yu denediler, Frida Reuter'ı denediler vesaire vesaire. Ama bir türlü istikrarlı bir pasör çaprazı bulamadılar. O yüzden skor yükü çok böyle şeye kalıyor. Orta oyunculara kalıyor. Bir de Gabi'nin üzerine kalıyor. Ama Gabi kötü oynadığı zaman bütün makine aksamaya başlıyor. Mesela Ana Carol ve Carol Gattaz hakikaten Dünya Şampiyonu'nda çok özel performanslar sergilediler. Hani Ana Carol özellikle hani hiçbir topu geçirmiyordu neredeyse. Bu turnuvada o şeyden yoksundu Ana Carol. Carol Gattaz zaten oynamadı. Onun yerine Thaisa geldi. Ki o da çok deneyimli, önemli bir orta oyuncu ama o da artık hani yaşı ilerlemiş durumda ve hani değişen voleybola ne kadar adapte olabileceği tartışılır. O yüzden Brezilya hani kötü bir durumda. Onun altını çizelim ama gene de Brezilya yani. Son olimpiyat gümüş madalyası, son dünya ikincisi, tam kadro çıktılar. Buna rağmen Türkiye 3-0 set vermeden ve Vargas'ın olmadığı haftada, onu da altını çizmek lazım. Vargas'ın oynamadığı haftada
Evet.
Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. Hani bu çok önemliydi hani. Gabi'yi hücumda %26'da tuttu Türkiye'nin defans hattı. Bu çok önemliydi ve önemli bir eşiği açtı Türkiye bence grup aşamasında bu maçı kazanarak. Çünkü olimpiyattaki Çin maçından beri Türkiye böyle kalburüstü denebilecek takımlara karşı galibiyet alamıyordu. Bu Brezilya maçı onu kırdı. Önemli bir eşikti onun için. Diyeyim, grup bahsinde Türkiye'nin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı diye sorayım.
Ya ben şöyle bir ek yapayım abi söylediğine. Yani birkaç konuyu ben de önemli buluyorum. Kısa değineyim. Bir Asya takımlarıyla oynamakla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Yani Tayland da aynı şekilde. Ve aynı zamanda Çin biraz daha dışarıda kalabilir belki burada. O daha bir uzun bir takım.
Evet.
Ama işte hem Tayland olsun hem Japonya olsun bu takımlar çok fazla rally üzerinden oynamaya çalışıyor. Yani dediğin gibi uzatmaya çalışıyorlar zaman zaman da o rally'yi. Çünkü çok iyi savunma yapıyorlar ve o şekilde bir şekilde hani bir hataya zorluyorlar. Ya o takımlarla çok fazla oynama fırsatı bulamıyoruz biz. Yani bu VNL bu açıdan da bence çok önemli. Ya çünkü bu takımlarla Dünya Şampiyonası'nda olimpiyatlarda karşılaşıyoruz. Güney Kore örneğinden biraz hatırlayabiliriz belki. Hani Güney Kore de
Evet.
kısmen biraz daha hani Çin'e yakın bir takım ama hani onların da savunma özelliğiyle zaman zaman öne çıktığını görüyorduk yani o kadrodan bahsedersek belki. Ama abi işte bunlarla hani o dönemde oynayınca ya yani bu yapıya çok alışkın olmayan bu yapıya karşı çok fazla maç yapmamak bence birazcık etkiliyor. O yüzden de Viyen'in hani bu açıdan da bir avantajı var. Brezilya maçı için de şöyle bir şey söyleyeyim. Çok haklısın yani o maçtan sonra bence zaten Türkiye kırdı zincirlerini ve tamamen gitti. Ya o çok fazla yani bize yani tekleyici bir güç oldu bence. Hani Brezilya maçını kazanmak hani biz şampiyon olacağız mesajını birazcık hem oyuncular kendileri o mesajı dışarıya verdiler hem kendileri inandılar bence buna. Arkasından zaten Hırvatistan maçı onun arkasından işte İtalya vesaire diye giderek tamamladık yani o süreci. Gerçekten de o en kritik eşiklerden biriydi abi.
Psikolojik bir eşikti abi bir yandan da. Çünkü hakikaten oyuncularımız bu tip rakiplerle oynadıkları zaman hani oynayacağız ama nasılsa kaybedeceğiz gibi bir yaklaşımla belki de maça çıkıyorlardı. Bir de özellikle o Brezilya maçının şöyle bir tarafı da var. Şimdi Brezilya'nın taraftarları, izleyicisi gerçekten hani çok yoğun bir şekilde takip eden ve hani iyi günde de kötü günde de sürekli bir şekilde rekabete giren bir yapıda. İlginç bir şekilde. Şimdi bizim de ciddi anlamda sosyal medyada özellikle bilhassa kadın voleybolunu, milli takımını takip eden ve belki yalnızca onu destekleyerek voleybolun içerisinde yer alan bir kitlemiz var. Bunların birbiriyle ilişkisinden kaynaklı bir aslında maç öncesi yoğun bir diyalog da yaşanmıştı. Şimdi oyuncularımızın da tabii ki sosyal medyayı takip ettiğini biliyoruz. Bence hepsi bundan da haberdardı. Bu şekilde elektrikli, kalite olarak da üst düzey bir rakip. Bu şekilde bu denli bir eşleşmede bizim 3-0 gibi bir skorla çıkmamız hakikaten turnuvanın devamı ve hatta belki de bizim Santarelli ile birlikte başlayan bu sürece oyuncuların da en başta inanması ve devam edecek süreçle ilgili çok önemli bir mesaj oldu ki turnuva sonunda da bunu görmüş olduk aslında.
Evet, süper. O zaman grup bahsini kapatmadan finallere geçelim istiyorum ama grup bahsini kapatmadan bir de Sırbistan'ı sorayım. Sırbistan geçen yıl Boşkoviç'siz, Mayasız bir kadroyla Santarelli yönetiminde yarı final oynamış ve üçüncü olmuştu. Bu yıl Boşkoviç üçüncü maç haftası şeye katıldı, takıma katıldı ama yarı
Yetmedi.
finalin uzağında kaldılar. Guidetti yönetiminde de ilk büyük turnuvalarıydı bu arada. Sırbistan hakkında ne dersiniz? Onu sorayım.
Abi Sırbistan'ı ben hani gördüğüm kadarıyla biraz hani Guidetti arayış içerisindeydi. Zaten Uzagaç'ı falan da devreye soktu. Yani çok genç bir oyuncu da
Alexander
16
Ozelak, evet,
yaşında.
maçör.
Aynen. Yani o da aslında fena da katkı vermedi. Bence o iş tabii oyuncu için çok çok iyi
Ben de
bir
beğendim.
bayağı
Gelecek
beğendim
vaat
ben de.
eden bir oyuncu.
Yani hani tabii ki o yaştaki oyuncunun her şeyi böyle kusursuza yakın yapmasını beklememek lazım zaten. Gayet de başarılı bir şey geçirdi. Ama abi Boşkoviç çok başka bir oyuncu. Benim en beğendiğim pasör çaprazı zaten. Yani çünkü her türlü vuruşu yapabilen bir oyuncu. İşte plasesi, işte gerekli yerde. Bir de şöyle bir durum var abi. Yani çok clutch bir oyuncu. Yani maçın işte en böyle sıkıştığı yerde veya işte tamamlanması gereken yerde hakikaten sazı eline alan bir oyuncu. Ama işte yavaştan işte yaşta ilerliyor bence. Tabii onun hani adaptasyonu vesairesi devamlı hani bu tip turnuvada yer alması da kolay değil. Zaman zaman o boşluk yaşanabiliyor. Bence diğer oyuncular da birazcık hani yani Sırbistan şöyle bir takım hani beraber oynadığı zaman yani hakikaten bir araya geldikleri zaman o takım kimyasını iyi ortaya koyan bir takımdı. Tek tek baktığında belki hani çok çok acayip oyuncular değil hiçbirisi. Açık söylemek gerekirse hani Boşkoviç'i ve şeyi biraz daha dışarıda bakıyorum tabii Maya Ognjenović'i. Onlar tabii ki çok büyük
Stevanović'i de
kariyerler.
şey yapmak lazım.
Larkin aynen öyle. Ama işte hani diğer oyuncular tabii ki iyi oyuncular. Kötü değil yani. Bunlar da tabii üst seviye oyuncular. Ama hani ne bileyim bir İtalya'nın kadrosuna bakıldığında işte ne bileyim işte bir hani Amerika'ya bakıldığında bir Türkiye'ye bakıldığında belki de hani biraz daha böyle şey kalabiliyor. Tabii kötü değil. Tabii ki çok iyi bir takım ama şey var. Beraber oynamaktan biraz daha keyif alan bir takımdı. Belki orada santralinin de etkisi vardı bilemiyorum. Şimdi burada daha bambaşka bir düzen olacak bu hiddetliyle. Ama biraz erken bence bir şeyler söylemek işte. Şu Avrupa Şampiyonası'nı görmek lazım. Yani benim yanlış görmediysem yani dün bir hani bir turnuvanın table'ına bakarken turnuvanın tree'ye bakarken daha doğrusu hani çeyrek finalde olası bir rakip gibi gördüm ben Sırbistan'ı bizim için. Mesela oralar falan çok enteresan olacak. Oralarda da bir görmek lazım.
Tabii dediğin doğru, hani Santarelli Ahmet'le Türkiye'nin başına ilk geçtiğinde yaptığımız programda da söylemiştik. Santarelli yeni oyuncuları takımlara adapte etmekte çok mahir bir koç. Geçen sene de mesela Saraloz'u smaçör olarak, Maja Alexis'i
Evet.
de orta oyuncu olarak takıma dahil etmişti. Mesela Milena Raş için gittiği bir takımda Maja Alexis gibi bir orta oyuncunun eklenmesi çok önemli bir artı. Ya da Jovana Stevanović için tıpkı mesela Gizem Örge, Kübra Akman gibi takımdan uzak kalan bir orta oyuncunun geri geldiği bir kadro dizilimi önemli bir gelişme. Hani onu başarabilmişler. Bu sene mesela Saraloza ve Maja Alexic o kadar fark yaratan bir şey de performansla sergileyemediler. VNL için söyleyeyim en azından. Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacakları merak konusu tabii şey. Ahmet sen ne dersin Sırbistan hakkında?
Ben öncelikle tabii ki Anıl abinin dediği gibi Boşkoviç'in yokluğuna biraz bağlıyorum. Çünkü Boşkoviç Sırbistan takımı açısından çok farklı bir seviyede. Hani böyle olur ya küçük yerlerde işte bir tane parlak çocuk vardır. İşte çok yüksek puan alır, ikinci ondan çok çok daha aşağıda puan alır falan. O tarz bir durum söz konusu Sırbistan'da ve Boşkoviç oradan çıkarınca otomatikman takımın kalitesi belki de bir sınıf aşağı çekiliyor. Diğer yandan da tabii ki şöyle, şimdi Santarelli ile Guidetti özellikle bu son iki sezondaki yer değişikliklerinden de yola çıkarak karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Santarelli elindeki malzemeye göre, oyuncu grubuna göre bir strateji geliştiren ve stratejilerinin üzerindeki oluşturduğu ve uyguladığı taktiklerle de olumlu bir şekilde bu stratejisini destekleyen bir antrenör. Guidetti biraz daha muhafazakar ve kendi istediği oyunu oynatabilmek için belli bir kaliteye ve kadroya belli tip oyunculara ihtiyaç duyan bir antrenör. Bu yüzden bunu da hemen bulamadığı zaman aslında başarısız olması çok da şaşırılacak bir şey gibi durmuyor. Belki de hani bu açıdan işte futboldaki bu Guardiola Klopp tartışmalarına da benzetebiliriz bu durumu. Gerçekten burada farklı iki ekol söz konusu. Ben geçen seneki Santarelli'nin gelişiyle birlikte Lozo ve Alex için performanslarının yükselmesi ve bu sene aynı performansları gösterememelerini de buna bağlıyorum. Ama tabii ki Sırbistan ekol olmuş bir ülke. Guidetti de öyle hemen yabana atılabilecek bir koç da değil. Bu yüzden Anıl abinin dediği gibi en azından bir Avrupa Şampiyonası performanslarını da görmek lazım ki gerçekten hani onlar bir düşüş sürecine mi girdi yoksa aslında VNL kötü anlamda böyle münferit bir turnuva mıydı göreceğiz.
Bir de ciddi bir eleştiri geldi yani Guidetti açıklama yapmak zorunda kaldı hatırlarsınız
Evet,
belki.
evet, evet.
Yani orada bir baskı da ufak ufak hissedilir
Tabii.
çünkü yani Sırbistan hep her zaman yani bu yarı finallerde finallerde olan bir takım çok kabul edilebilir bir şey değil. Oradan
Aynen
çıkan
öyle.
VNL zaman zaman rotasyona şey olan bir turnuva olsa bile çok kabul edilebilir bir şey değil yani Sırbistan için.
Evet.
Ölüsünün girmesini beklerler yani 2-8'e öyle diyelim.
Kesinlikle. Grup bazını kapatmadan ben de kısaca hayal kırıklığı olarak Tayland'ı söylemek istiyorum. Hani geçen sene çeyrek finali atmışlardı kendilerini. Bu sene o performanstan uzak kaldılar ve 14. bitirdiler sadece 2 galibiyet alarak grup aşamasını. Diyelim isterseniz artık finallere geçelim. Grup aşamasını Polonya lider bitirdi. Onların arkasından Amerika geliyordu. Daha sonra da Türkiye finallerde Amerika'nın güneyinde Texas'ın Arlington kentinde oynandı. Polonya-Almanya maçıyla başlayalım isterseniz. Böylelikle Polonya bahsini de açmış oluruz. Zaten Almanya hakkında çok konuşacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ben Almanya tabii çok genç bir takım, yetenekli de bir takım.
Bu sene de Vitali aynı anda çalışmaya başladılar. Onun da etkisi görülüyor ama biraz da hani fikstür rahatlığından faydalandılar. Hani onlar da çok kendi sikletlerinin üstündeki takımlara karşı çok galibiyet kazanamadan 8. olarak kendilerini şey attılar. Çeyrek finale attılar. Yine de mesela Pierre Kastner gibi oyuncular bence varlıkları önemli. Zaten Hanna Ortmann'ı Türkiye'de izliyoruz. Türk Hava Yolları'nda. O da yetenekli bir oyuncu. O yüzden Almanya'nın gelişimini biraz izlemek lazım. Polonya buna karşılık bence ilginç bir iş başardı. Polonya'nın küresel turnuvalardaki kaydı çok şey değil, parlak değil. Tabii Polonya'yı üç döneme ayırmak lazım Polonya voleybolunu. Biri işte sosyalist dönem. Zaten voleybola uluslararası voleybol sosyalist blokun hükmettiği dönemde aldığı işte dünya madalyaları, dünya şampiyonası madalyaları, olimpiyat madalyaları var. İkincisi işte bu Glinka'lı 2003 ve 2005'te Avrupa şampiyonu oldukları dönem. Üçüncü dönemde herhalde şimdi başlıyor diyebiliriz. Onlar da bir koç değişimine gittiler. Artık Stefano Lavarini ile çalışıyorlar geçen seneden beri ve hakikaten iyi de bir oyuncu grubuna sahipler. Stisyak mesela baş altı diyebileceğimiz pasör çaprazları sınıfında önemli bir oyuncu. Geçen sene Dünya Şampiyonu çeyrek finalinde Sırbistan'a kök söktürmüştü. Öte yandan tabii şey var, Stenzel gibi çok akıl almaz toplar çıkaran bir liberoları var. Onun dışında işte bu takım Voloş oynatacak Avrupa Şampiyonası'nda. Joanna Voloş dünyanın en iyi pasörlerinden. Bu
Kaşık
Viyana
gibi bir
Grand
smaçör
Slam'ı. Evet.
var.
Kimi kastediyorsun? Lukasik'i
Şey,
mi? Evet
Lukasik.
evet.
Evet.
O da zaten şeye seçildi. Turnuvanın rüya
Aynen.
takımına seçildi. O yüzden Polonya için bence gelecek çok parlak. Burada da iyi bir iş çıkardılar. Ben iki tane istatistik vererek pasını atacağım. Bir tanesi Polonya şey. 1968 Meksika Olimpiyatlarından 55 yıl sonra ilk defa küresel bir turnuvada zirveye çıktı. Podyuma çıktı, özür dilerim, zirveye değil. Bronz madalya kazandılar. Ve bronz madalya kazanırken Amerika'yı yendiler. Amerika'yı geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda 12 yıllık bir aranın ardından yenmişlerdi. Bir de önemli bir istatistik şey hani Amerika'ya karşı aldıkları iki galibiyetin son 20 yılda ikisini de evlerinde almışlardı. Polonya'da almışlardı. 2003'teki Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan beri ilk defa Amerika'yı Polonya dışında yendiler. Bu da önemli bir şeydi. 5 sette mağlup ettiler ki grupta da yenmeye çok yaklaşmışlardı. 5 sete uzatmışlar maçı ama yenememişlerdi. Normal yarışında böyle bir şey başardılar diyeyim ve topu size atayım Polonya bahsinde.
Valla ben kısa bir gireyim isterseniz. Polonya yani ben hani zaten Avrupa'nın en istisnai böyle spor ülkelerinden biri yani öyle bence onu bir söylemek lazım. Yani sadece takım sporları değil bireysel olarak da çok iyilerdir. İşte atletizme dönüp bakalım yani hani birçok atma dalında çok değerli sporcuları var işte sprintte var takım koşularında var. Yani çok çok iyi bir spor ülkesidir sadece voleybolda değil hani diğer branşlarda da söz sahibi bir ülke. Yani her ne kadar böyle madalyaları toplamasına gerek yok. Her zaman ama o A seviyede bulunur. O yüzden hani Polonya zaman zaman işte hani düştü voleybolda. Hani zaman zaman hani böyle seviyesi biraz daha gerilerde kaldı diyelim. Hani ilk 6-7 takımın gerisinde kaldılar. Ama şu an yeniden toparlamış durumdalar. Hani bizim zamanımızda işte biraz daha hani ben böyle ergenlikten gençliğe geçerken Glinka dönemini falan çok iyi hatırlarım. Hani bizim zaten ev sahibi olduğumuz turnuvada da çok iyi bir takımları vardı. O 2000'lerin başında. Hatırlarsınız belki. Orada işte yine şu an o Korneluk var mesela işte orta oyuncu. O zaman da Skoronska vardı mesela. Şimdi işte şu an Stisak var. Yavuz'un söylediği gibi. O zaman işte Glinka vardı. Şimdi hatırlayamadım ya. Belki birkaç oyuncu önümü açsam hatırlarım belki birkaç oyuncu daha. Yani çok iz bırakmış bir takımdı. O da çok iyi bir takımdı. Yani Polonya çok iyi geçirdi turnuvayı. Bir de Voloş yoktu yani. Voloş olmamasına rağmen bence smaçörlerden de çok iyi katkı aldılar ki zaten Lukasik biliyorsunuz kadroya seçildi. Stisak ama benim beklediğimden bir nebze aşağıdaydı onu söyleyebilirim. Ben hani onun hani yavaş yavaş o Yavuz'un söylediği gibi baş altından direkt hani baş seviyesine geçmesini bekliyorum aslında. Ama hani o konuda birazcık beklentimin dışında çok kritik anlarda mesela önemli toplar kaçırdı. Belki orada tabii Voloş'un olmaması da etkili olabilir yani hani orada hani çok iyi bir ahenk var çünkü aralarında. O da belki bir etkendir ama bütün şeyi Viyeneli grup aşamasından çok çok iyi geçirdiler. Çin maçında biraz kolay teslim oldular. O beklentimin altında oldu açıkçası. Ama onun dışında iyi bir turnuvaydı yani. Ben de hani bir finali ben açıkçası Polonya ile oynarız diye düşünüyorum.
Ahmet sen ne dersin?
Polonya gerçekten özellikle grup aşamasında belki de beklentilerin çok üzerinde sayılabilecek bir performans ortaya koydu. Tabii ki burada Lavarini gibi kulüpler düzeyinde de istikrarlı şekilde tepeye oynayan bir koçun varlığı etkili oldu diye düşünüyorum. Diğer taraftan da sizin değindiğiniz gibi aslında iyi de bir jenerasyon yakaladılar. İşte Lukaşik ve Rozanski'den oluşan smaçör rotasyonu, Korneliuk'un işte uzun boyuyla etkili olması ve Stişiak tabii ki en önemli skor opsiyonu olarak Polonya'nın taşıyıcı güçleri oldu. Ki Woloś gibi dünyanın en iyi birkaç pasöründen bir tanesine sahip takımın ondan yoksun olarak bu başarıyı elde etmesi önemliydi. Ancak yine de ben de az önceki yoruma katılarak yarı finalde aslında Polonya'yı daha önde görüyordum Çin'e göre. Çin'e karşı kaybetmeleri grup aşamasındaki performansların üzerine beni biraz şaşırttı doğrusunu söylemek gerekirse. Ama Polonya'dan bahsetmişken tabii hemen bir adım geriye gidip çeyrek finaldeki Almanya maçına da değinmek istiyorum. Almanya geçen sezon yaz sezonunda Polonya ile yine 3-2'lik bir maç oynayıp Polonya'yı yenip bizi üst tur grubuna taşımıştı. O zaman da kıran kırana bir mücadele olmuştu. Her ne kadar 3-1 bitse de maç son setin 26-24 bittiğini hesaba katınca aslında yine kafa kafaya bir maç geçti diyebiliriz. İlk set dışında Almanya gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Almanya'nın da kalite anlamında mücadele ettiği rakiplerin daha altında olan bir takım olduğunu hesaplayınca bu istikrarlı performanslarını, istikrarlı sayılabilecek performanslarını ben gerçekten iyi bir takım olabilmelerine bağlıyorum. Onlar da yeni jenerasyonlarıyla belki ilerleyen süreçte biraz daha bir adım daha yukarıyı hedefleyebilirler. Tekrar Polonya'ya dönecek olursam açıkçası zaten başlangıçta benim beklentimi aşan bir performans ortaya koydular. Ama yarı finalde de o beklentiyi aşan Polonya'dan daha iyisini açıkçası bekliyordum. Orada da biraz hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Yalnız şöyle Stişek için Yavuz'un söylediği başaltı bir pasör çaprazı demişti. Polonya da hakikaten şu an başaltı bir takım. Ama bu ivmesini sürdürürse oralarda yukarıda ki böyle her zaman gördüğümüz Sırbistan, İtalya, işte Amerika, Brezilya artık biz Türkiye bu ekibin içerisine dahil olabilecek bir potansiyel görünüyor şu an için Polonya adına.
Yani biz şey diyoruz ya böyle ya bu arada hani yani şaşırdık diyoruz. Mesela ben dedim Ahmet dedi ama 7 tane takım var abi. Bence onlardan hangisi bir diğerini yense çok şaşılacak bir şey yok aslında bence. Yani şimdi durup düşününce aslında öyle bir gerçek de var. Yani hani birbirine onlar hakikaten birbirine çok yakın görünüyorlar. Yani bence 7
Evet.
takım. Biraz hani böyle performans düşüşü olsa bir takımda diğeri hemen onu yenebilecek bir kapasiteye sahip yani. Ama bu hani 7 ülke için bence bunu çok söyleyebiliriz net bir şekilde. Şu an Polonya da bence onlardan biri aslında. Yani 4 tane Avrupa'da büyük dev ekol oluştu aslında şu dönemde. Yani daha hani böyle üst
Hatta
seviye takımları.
Rusya'yı da sayabiliriz. 9
Aa Rusya da var doğru
doğru
tabii.
Konya Devleti
Rusya'yı
gibi
unutuyoruz
bir şey
abi
konuşulmadığı için
artık. Evet.
Aynen tabii. 8 takım aslında belki çok net bir şey
Ben
diyemem.
Japonya'yı da eklerim. 9 takım.
Yani doğru.
Evet, Polonya'nın da yarı finaldeki rakibi Çin oldu. Çin Brezilya'yı geçti çeyrek finalde. Hatta Çin daha sonra işte Ahmet'in de dediği gibi finale çıktı. Türkiye'nin rakibi oldu finalde. Hani Çin için çok önemli bir sonuç. 2021'de olimpiyatta aldıkları kötü sonucun ardından Lang Ping istifa etmişti. Onun yerine Kai Bin antrenörlüğe getirildi. Onun başında olduğu Çin'in elde ettiği ilk önemli sonuç bu. Ve aslında bayağı da iyi bir kadro getirdiler ve hepsi de iyi oyun ortaya koydu. Mesela Diallo bence turnuvanın
Evet.
en iyi pasörüydü. Yani zaten en iyi pasör ödülünü de aldı tabii ama bütün grup aşamasındaki pasör performanslarını da göz önünde bulundurduğumuzda yine de en iyi pasör oydu. Çok iyi oynattı takımı. Yuan Xinyue ortada parladı. Bir de Li Yingying tabii geçen yıl da turnuvanın en skorer, Viyana'nın en skorer oyuncularından biriydi. Burada da en iyi smaçörlerden biri seçildi. Bir de buna şeyin ekleneceğini düşünün. Sakatlıktan dönecek Zhu Ting'in ekleneceğini düşünün. O da kulüp sezonunda Scandicci'de forma şansı buldu. Yavaş yavaş eski performansına yaklaşıyor yine. Hani
Vakıf Park'ta oynamıştı
tabii. Oynadı.
değil
Çin'e geri döndü. Daha sonra işte
mi
Olimpiyat'ta elinden sakatlandı. Uzun bir
Jü?
süre ameliyat olmayı bekledi. Bileğinden sakatlandı, özür dilerim. Ameliyat oldu. Geri döndü. Scandicci'de bu sezon ilk defa forma şansı buldu. Milli takıma ne zaman döneceği meçhul ama hani Asya oyunları var bu sene. Hem de Asya Voleybol Şampiyonası var. İki büyük turnuva. Bence birinde Kaybin Zhu Ting'i sahada görmek ister. Hani bayağı tehlikeli bir takım olacaklar gibi görünüyor Çin. Anıl sen ne dersin? Çin'le ilgili var mı
Ya
notların?
ben evet abi sen aslında güzel özetledin zaten de şunu söyleyebilirim. Ben hani turnuva öncesi ve Çin'le bizim mesela hani ben aynı seviyelerde görüyordum. Biraz daha böyle 3-4 takımın altında görüyordum ben açıkçası. Şu an biraz daha hani işler turnuva sonrası tabii birkaç turnuva daha görmek lazım da biraz daha böyle değişti. Yani Çin ve Türkiye biraz daha böyle hani o eşiği biraz atlamış gibi görünüyorlar. Daha iyi bir noktaya geldi. Tabii Çin'in daha eski bir kültürü de var yani daha eski şampiyonlukları vesairesi de var. Hani bizden daha o açıdan başarılı bir ülke. Ama hani son dönemdeki seviyemizi biraz yakın görüyordum. Şimdi burada iki oyuncu var abi dediğin gibi. Hem Li Yingying hem de Xinyue. Ya bu iki oyuncu da hani genç sayılabilecek oyuncular. Onlar açısından da bence o çok büyük avantaj. Onun katılması da çok önemli olacak. Mutlaka. Yani şey pasör için de söylediğine katılıyorum. En iyilerden biriydi hakikaten. Yani ben Çin'i hani geçtiğimiz turnuvalara göre çok daha istikrarlı ve iyi bir seviyede gördüm. Ya kritik dönemeç maçları da aldılar. Yani mesela Polonya maçı ben o maça gerçi Polonya o maça doğru gelirken son birkaç maç biraz sinyal vermişti yani biraz hani düşüyor gibiydi. Onu da söylemek lazım belki. Hani oradan da biraz faydalandı Çin. Onu bence antiparantez söyleyelim yani. Çin'de çünkü bir formla geldi oraya. Yani Brezilya'yı yendi. İşte Amerika'yı yenmişti ondan önce. Onlar da bir yani bir rüzgar almışlar da arkasından Polonya'nın da bir düşüşünü ekleyince biraz önce konuştuğumuz konu aslında işte seviyeleri biraz daha birbirine yakın olan takımlarda işte bir form durumları bazen belli edebiliyor günlük olarak sonuçları etkileyebiliyor. Ama Çin'in gidişatı iyi abi. Yani iyi durumda hakikaten.
Ahmet sence?
Çin'i bence şu an rakiplerinden ayıran ve finale taşıyan şey skoru paylaşmaları oldu. Yani her maç istikrarlı bir şekilde farklı farklı pozisyonlardan belli en az katkıyı hep aldılar ve bu onları istikrarlı bir şekilde maçın içinde tuttu. Yani işlerin zora girdiği zamanlarda bile oyundan kopmayan bir yapıya sahipler. Bu işte örneğin Polonya'nın Stisiak, işte Sırbistan için bahsettiğimiz eksikliğinin çok hissedildiği Boşkoviç. Bu tarz bir yapıda takım değil Çin. Bu yüzden de herhangi bir oyuncunun yokluğu onlar için büyük problem oluşturmuyor. Daha çok takım oyunu oynayan bir ekip olarak bence göze çarptı. Ki Zhu Ting'in katılımıyla da daha da güçleneceklerdir. Çünkü hakikaten hem insan yapısı olarak hem de voleybol ekollerini değerlendirdiğimizde şu an oyunun şu an mesela VNL finalini oynayan takıma Ting'in eklenmesi onlarda yapıyı bozacak bir şey olarak değil de aksine kalitesiyle ve takıma verecekleriyle daha da kaliteyi yukarıya taşıyacak bir hamle gibi gözüküyor. Çünkü hakikaten bu tip bir takımlar disiplinliler de zaten Asya takımlarının gerçekten savunma anlamında özellikle nasıl bir yapıda olduklarını bize de ne kadar ters geldiklerini biliyoruz. Anıl abinin dediği gibi Çin bir de diğer Asya takımlarına göre biraz daha hani yüksek ve oyun çeşitliliği oluşturabilecek yapıda bir takım. Bu yüzden de VNL'in finalini oynamış olmaları Çin için de aslında bir başlangıç oldu bence. Özellikle bu genç oyuncularından aldığı ortak katkı, şu an tabii telaffuz konusunda sıkıntı yaşayacağım için hepsini tek tek sayamıyorum ama özellikle Li Yingying
Şinyu'ya.
ve aynen artık numaralarını falan mı söylesem bilemiyorum da
Yaşınıyor. Orta oyuncu.
aynen yani iyi bir pasörleri var, iyi bir smaçörleri var. Ting'in katılımıyla beraber pasör çaprazı konusunda da daha üst seviyeye çıkacaklar. Katkı aldılar pasör çaprazlarından ama daha üst seviyeye çıkacaklardır. Ve onları da bence bu yeni yakaladıkları jenerasyonla daha doğrusu Ting'le beraber yapacakları bu bir karışımla jenerasyonlar arası bu geçişi sağlayabileceklerdir diye düşünüyorum. Daha tehlikeli bir takım olacaklar. Ben Çin'i biraz bize benzetiyorum. Yani o üst klasmandaki takımlar için tehdit oluşturabilecek, onlarla yer değiştirebilecek potansiyeldeki takımlardan bir tanesi için.
Evet. Amerika hakkında ne dersiniz? Yani Amerika Türkiye ile iki kere oynadı. Hani o yüzden böyle bir hem grup aşamasının başında hem de final aşamasının sonlarında o yüzden böyle bir turnuva içi dönüşümlerini de görmek mümkündü. Yani ben mesela Amerika'da en çok şeyden etkilendim. İki tane smaçörün performansından etkilendim. Lanier'la Skinner. Kyle Lanier'la Avery
Evet.
Skinner. Yani ikisi de şey özellikle şeyde manşet performansları beni çok etkiledi şeyde özellikle Antalya'daki maçta onu söyleyeyim. Antalya'daki maçta yani çok çok iyi savunma yaptılar ve bir de onlara şey eklenince Justin Mongorantes'in liberolarının savunma katkısı eklenince yani oldukça iş açtılar Türkiye'nin başında. Hani Amerika'da ben bunları çok beğendim. Tabii de Amerika şeyi çok kadro derinliği çok fazla olan bir takım. O yüzden hani her pozisyonda sürekli çözüm üretebiliyorlar. Dişliler aksasa da mesela turnuvanın sonuna doğru işte Çeko Ogbogu katıldı orta oyuncu. Jordan Thompson katıldı pasör çaprazı. İşte Franti
Cancer var da.
evet. Franti mesela turnuva boyunca iyi oynamıyordu. Türkiye karşısında bir anda böyle iyi bir performans göstermeye başladı falan. O da Amerika sıkıntı çıkarabilecek bir takım ama gene de hani geçen sene de çeyrek finalde Sırbistan'a elenmişlerdi. Bu sene de yarı finalde dördüncü olarak podyumun uzağında kaldılar. Hani Dünya Şampiyonası'nda da aslında düşünüyorum İtalya'ya bronz madalya maçında yenilmişlerdi ve yine podyumun uzağında kalmışlardı. Hani olimpiyat altından beri çok da aslında iyi işaretler vermiyor Amerika. Burada da alarm zillerini duyduk aslında şeyden, takımdan. Bilmiyorum yani onlar da hani takımı dünyanın zirvesine taşıyan kadronun aslında yaşlandığı ve yavaş yavaş yerini yeni bir kuşağa bıraktığı bir dönemdeler. Bütün bu avantajlarına rağmen işte kadro dediğim gibi avantajlarına çok yetenekli oyunculara sahip olma avantajlarına rağmen voleybol gibi onlar da dönüşüyorlar. O yüzden şu an bir aksama dönemindeler. O yüzden seneye mesela olimpiyatta ne yapacaklar? Unvanlarını koruyabilecekler mi merak ediyorum ben. Ama yine sana dönelim istersen.
Abi ben yani benim en korktuğum takım Amerika oynamaktan. Ya açık söyleyeyim. Hani eşleşince zaten böyle çok şey yaptım yani. Aşırı çekindim. Hatta maçı böyle yani korku dolu gözlerle izliyorum. İzledim. Yarı final maçını. Yani hakikaten çok böyle senin söylediğin çok doğru abi. Aşırı derecede kadro şeyi var, genişliği var takımda ve oyuncuların yetenek havuzu birbirine çok yakın. Ya o yüzden de böyle şeyi çok yaşamıyorlar. Yani her ne kadar işte son dönem çok başarılı olamadılar ama onların hani onlardan beklediğimiz derecede başarılı olamadılar öyle söyleyelim. Hani yine belli bir seviyeleri var ama oraya hani istedikleri yere belki onları göremedik istediğimiz yerlerde. Ama oyuncuların kapasitesi birbirine çok yakın. Ben işte Türkiye'de de bunu yakaladığımızı yavaş yavaş yani yakalayabileceğimizi hissediyorum. O çok bence değerli bir şey. Çünkü çok uzun böyle süreçlere yayılan işte Viyana'da olsun, Avrupa Şampiyonası olsun. Yani oyuncularımızı sık sık kullanmamız lazım. Yani böyle çeşit çeşit kullanmamız lazım. İşte performans düşüşlerinde diğerimizi devreye sokmamız lazım. Amerika bence bunu çok iyi yapan bir takım. Ama tabii onlarda da hani belli bir geçiş dönemi olabilir. Haklısın. Ama işte bazı oyunculardan da çok iyi verim aldılar. İşte dediğin gibi Lanier çok en iyi oyunculardan biriydi. Yine çok iyi söyledin abi. Libero Von Garantes yani bence en iyi liberolardan biriydi. Belki de seçilebilirdi de bile yani. Çok çok iyi bir geçirdi. Yener geçirdi özellikle finaller. Yani Amerika şeyini geçtiğimiz için çok mutluyum. Yani o maçlardan önce en çirkinli maçlar Amerika yönümüz maçlar oluyor. Yani geçmişten de birazcık kalan bazı şeyler var tabii zihinlerde. Yani en Amerika ile ilgili söyleyeceklerim bunlar aslında.
Ahmet.
Amerika biraz tabii atletik seviye olarak gerçekten diğer takımların dışında bir takım. Ciddi anlamda hakikaten hani basketbol sahasına koysanız basketbol oynayacak. Voleybol sahasına gelince de rahatlıkla voleybol oynayabilen bir ekip gibi görüyorum ben onları. Aslına bakılırsa her ne kadar kalite olarak daha altında olsalar da işte Dominik ve Küba'yı da mesela genellikle ben Amerika'ya benzettirim hep. Çünkü ciddi anlamda fiziksel kapasiteleri çok yukarıda olan oyunculardan kurulu takımlar oluyorlar bunlar. Ama tabii Amerika'nın oyuncu kadrosunu hesaba katınca ne kadar kaliteli olduğunu da tartışmaya gerek yok. Sadece bir geçiş sürecindeler ki hala başarısız değiller aslında. Sonuçta yarı finale kadar geldiler Viyana'da. Ne zaman bir turnuva olsa hiç böyle bilmediğimiz, tanımadığımız ya da kadroda neden yer aldığını
Aynen.
düşündüğümüz oyuncularla bile mücadele etseler bir şekilde oralarda yarı finallerde vesaire yer alıyorlar. Şimdi de mesela özellikle işte pasör çaprazı konusunda işte Jordan Thompson şimdi Vakıfbank'a geldi. Gelecek dönemde o seviyelerde tekrar ana rolde oynayarak neler yapacak? Bunu gördükten sonra belki de Amerika'nın gelecek yılının ondan sonraki yılını rahatlıkla yorumlayabileceğiz. Yine geniş rotasyonuyla her zaman buraların takımı olmaya devam edeceklerdir. Açık söylemek gerekirse benim beklentim daha kötü bir performans ortaya koymalarıydı. Ama yine de yarı finali gördüler. Zaten grup aşamasında da bizi burada mağlup ettiler. Hani Asya takımları için bize ters geliyor diyoruz. Çünkü hani 9 canlı gibi oynuyorlar. Amerika'da şöyle ters geliyordu hep bu zamana kadar. Sürekli bir şekilde bizi blokluyorlardı ve bizim atletizm olarak biraz daha aşağıda kalan bitirici oyuncularımızın bu şekilde engellenmesiyle hücum gücümüz çok kısıtlanıyordu. Bu psikolojik olarak da tabii ki bir dönüş yapıyor. Takımı daha da aşağı çekiyor. Oyuncuların özgüvenini aşağı çekiyor. Bizim için bu tarz terslikleri olan takım ki hemen hemen karakteri de böyle oturmuş bir takım. Yani rahatlıkla rakiplerini yıldırabilecek potansiyele sahipler ki Chiyaka zaten ya bunlardan bir tanesi. Çok net bir üstünlük kuruyor. Bu yüzden hani Amerika için hani öyle bir öldü bitti gibi bir durum söz konusu herhalde hiçbir zaman olmayacak diye düşünüyorum.
Evet, Amerika'yı da konuştuk. O zaman isterseniz Türkiye'nin final turunu böyle bir üzerinden geçelim. Sonra da genel bir değerlendirmeyle kapatalım programı. Yani Türkiye işte finale İtalya eşleşmesiyle başladı. İtalya tabii bu turnuvaya biraz bildiğimiz, tanıdığımız, onları dünyanın zirvesine taşıyan oyunculardan yoksun geldi. İşte bildiğimiz kadrodan bir tek Silla ve Anna Danesi vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında böyle yeni oyuncular denedikleri bir kadroya geldiler ama hani genç oyuncular da değil. Zaten İtalya adına mücadele eden oyuncular. O yüzden mesela Aytuğ Şaşmaz'ın bir podcast, Nokta Manşet podcast'te dinledim. O şey diyor, A buçuk takım gibi bir şey diyordu. O güzel bir tanımlama bence. Yani öyle bir takımla geldiler. Ama tabii İtalya şeyin eksikliğini çok çekiyor hani işte şey yok, Monica De Gennaro yok, işte Sara Farr olimpiyattan beri yok, Egonu çok önemli bir silahtı, o şey yok ve Avrupa Şampiyonası'na dönecek ama nasıl döneceği belli değil çünkü milli takımla geçen yıl karşılaştığı ırkçı saldırılardan dolayı arası çok kötü. Hani bir ne yapacaklar onu bir düşünmeleri lazım. Türkiye o maçı rahat geçti. Bence Türkiye için kilidi açan maç şeydi, Amerika maçıydı. Çünkü hem Türkiye'nin uzun süredir yenemediği bir takım, 5 yıldır yenemediği bir takım, hem de böyle galibiyetin eşine gelip yenemediği bir takım. Mesela geçen sene de Türkiye 2-0'dan 2-2'ye getirdiği Viyana grup maçını kaybetmişti Amerika'ya karşı. Bu sene de aynı şey oldu. Ve şey oldu yani Amerika karşısında Türkiye 3. sette 2, 4. sette 4 maç sayısından faydalanamadı. Ve 4. sette Amerika set sayısı kullandı. Yani maç bu sefer tersten eşitlenmenin eşiğindeydi. Yani Amerika 2 set geriden gelip 2-2 yapacaktı. Ki mesela
Evet.
maçın başında Türkiye çok çok iyiydi. 2-2, yani ilk 2 set, özellikle ikinci set rakibini tamamen sürklase etti. Ve şey yaptı, hani neredeyse 3 sette bitirmenin eşiğine geldi. Buna rağmen maçın sonunda zorlandı. Ama o kilidi açmak bence Türkiye için çok önemli bir eşikti. Hani ben biraz şeye benzettim bunu. Olimpiyat 2010 2020 Olimpiyat elemelerindeki Polonya maçına benzettim. Hani Polonya maçında Türkiye o kilidi açtıktan sonra artık ondan sonrası hani galibiyetin neredeyse kesin olduğu bir duruma gelmişti. Ben final maçını da öyle izledim yani. Türkiye'nin Çin karşısında ikinci sette yalpalasa bile, üçüncü setin başında falan yalpalasa bile hani kazanacağından hiç şüphem olmadı. Hani bence önemli eşik Amerika maçıydı.
Kesinlikle.
Devam et Anıl.
Yok yani kesinlikle katılıyorum yani şey Amerika'da hani şey bir takım açıkçası yenmesi daha zor bir takım yani. Çünkü çok fazla kozu var. Yani bir oyuncu kötü oynayınca diğer başka bakıyorsunuz bambaşka bir oyuncu girmiş oyuna. Ve hani o tekrar takımı ritme sokmuş. O yüzden Amerika dediğin gibi hani şampiyonun aslında anahtarını orada biz zaten almış olduk. Hani sadece eve girmek kaldı diyelim. Çin'i yenerek. Yani final maçı aslında yarı final maçından daha kolay oldu bizim için. Kesinlikle katılıyorum yani söylediğine.
Aynen öyle. Bence de çünkü İtalya ile oynadığımız maç pek de böyle referans olabilecek bir maç olmadı açık söylemek gerekirse. 3-0 kazandık. Setlerde de çok çok rahat sonuca ulaştık. 3 setin 3'ünde de. Bu yüzden İtalya maçı bizim için değerlendirme, bizim için böyle bir terazi olabilecek bir maç değildi açıkçası. Tabii burada İtalya'nın kadrosundaki eksikler, işte hepsini saydık. İşte belki Orro sayılabilir bunlara ek olarak pasör. İtalya'daki eksikler de buna sebep oldu. Çünkü Egonu faktörü bir takımın kimyasını baştan aşağı değiştiren, seviyesini bir anda yukarı çeken bir etken. Ama tabii bu da İtalya'nın problemi. Saha dışı durumlar da söz konusu. Nitekim rahat bir galibiyetle biz yarı finale kendimizi atmış olduk. Dediğiniz gibi Amerika maçı gruplardaki o Brezilya maçıyla beraber bizim belli eşikleri açtığımız aşamalardan bir tanesi oldu. Çok rahat geçirdiğimiz iki set uzayan bir üçüncü set kaybedilen uzayan ve kaybedilen bir üçüncü setin ardından artık böyle tam ölüm kalım zamanlarına gelmiştik ve açık söylemek gerekirse bizim takımımız genellikle böyle ölüm kalım anlarından ölerek çıkardı bu zamana kadar. O kırılganlığa sahip bir takımdı. En çok benim önemsediğim konu burada. Hani yarı finali kazanıp finale taşımak kendini takım açısından tabii ki çok önemli. Ama burada asıl önemli olan bence bizim o kırılmayı, o eşiği atlamayı sağlamış olmamız oldu bence. Biz orada Amerika'yla son iki set, dört set oynadık. Son iki setin uzatmaya gitmesi ve bizim orada işte maç 2-2'ye gidecekken, tiebreak'e gidecekken 27-25 kazanarak kendimizi finale atmamız sadece finali değil aslında belli bir seviyenin üzerine çıkabilmeyi de getirdi bize.
Aynen.
Bunun tabii ki şimdi dünya sıralamasında birinci olmamız gibi bir karşılığı da var ama bahsettiğim şey aslında daha soyut bir şey. Yani bundan sonra bizim takımımız Amerika'yı görünce hani böyle ulusal turnuvalardaki veya işte küçük ülkelerle büyük ülkelerin altyapı takımlarının karşılaştığındaki bazen görürüz ya böyle boy farklarını vesaire. Bizim bazen oyuncularımız Amerika ile vesaire karşılaşınca biraz böyle bu tarz bir psikolojiye giriyorlardı. Daha böyle özgüvenleri düşük ve hani kaybetmeyi daha meyilli diyelim. Hadi kaybetmeyi kabullenme demeyelim de kaybetmeyi yadırgamayan bir yapıya bürünüyorlardı. Artık biz o eşiği bu maçla beraber açtığımızı düşünüyorum. Bu açıdan yarı finaldeki Amerika maçı bizim adımıza çok önemliydi.
Evet.
Psikolojik şeyi aşmak açısından çok önemli bir şey abi böyle söyledin. Kesinlikle. Yani normalde eskiden olsa
Evet.
bu o maç muhtemelen 2-2 olur ve 3-2 kaybederdik. Açık
Hı.
söylemek lazım. Yani ama şu an biraz daha değişti işler. Yani o maçı kazanmanın ilerideki bazı maçlara da çok olumlu etkileri mutlaka olacaktır ya. Yani.
Evet, isterseniz o zaman kısa birer genel değerlendirme yapalım Türkiye ile ilgili. Kapatalım. Ben şey diyeceğim, hani Türkiye'nin voleybol tarihindeki en büyük başarısı bir küresel turnuvada altın madalya almak. Ben şey aslında turnuva başlarken şey diye düşünüyorum, hani genelde podyuma çıkar Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda zirve yapar ve şampiyon olur diye düşünüyorum. Hatta Santarelli podcast'imizde Ahmet'e de demiştim 3 Eylül'de Türkiye Avrupa şampiyon olabilir diye. Ama biraz daha erken benim beklediğimden zirveye çıktılar. Hani inşallah böyle bir erken form tutma gibi bir sorunla karşılaşmazlar ama dünya bir numarasıyla da hani taçlandırdılar bu başarı. Bu önemli bir şey. Ben hani iki önemli şeyin Türkiye'nin önünde çözülmesi gereken bir sorun olarak durduğunu görüyorum. Bir tanesi işte pasör nasıl oynayacak? İşte Cansu bazı yerlerde işte köşe oyuncularını daha iyi oynatıyor. Orta oyunculara daha iyi pas atıyor ama Elif de bir yandan daha iyi blok atıyor, daha iyi servis atıyor, daha iyi blok yapıyor. Hani bu dengeyi nasıl kuracak Türkiye ve şeyde Avrupa Şampiyonası'nda mesela daha alt kademe takımlarla oynarken nasıl bir yol izleyecek? Daha üst kademe takımlarla oynarken takımda oyunu kim kuracak? Hani bunun bir netleşmesi lazım. Bu sanırım Ağustos başındaki Polonya maçlarında daha net göreceğimiz bir şey. Bir de smaçör şeyi hala Türkiye'nin bence çok yeni oturmuş bir şey değil, pozisyon değil. Çünkü Ebrar tamam Viyana'yla çok iyi performans gösterdi ama hani bunu istikrara kavuşturabilecek mi diye bir soru duruyor önümüzde. Bir de Ebrar'ın yanında daha da önemlisi ikinci smaçör kim olacak? Hani ilkin tamam çok iyi performans gösterdi ama Amerika maçında oldukça aksadı hem manşetlerde hem hücumda. Derya hücumda çok etkili olabiliyor evet ama manşette şey değil, beklediğimiz etkinlikte değil, henüz onun biraz daha ilerlemesi lazım. Tuğba gelecek, o nasıl entegre olacak? Hande aslında Türkiye'nin as smaçörüydü. Şu an yedekte kalmaya başladı. Onun rolü nasıl olacak? Mesela Hande daha iyi manşet alan bir smaçör ama hücum istikrarı çok düştü. Hani bunu toparlayabilecek mi? Yani bu iki sorun Türkiye'nin önünde duruyor. Bundan sonraki döneminde Türkiye'nin bunlar yön verecek. Ama Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemeleri için iyimser olmak için birden fazla sebebi var Türkiye'nin. Bu da çok önemli bir aşama. Özellikle 2021'deki umuda karşılık 2022'deki hayal kırıklığını düşündüğümüzde. Bir de ufak bir bilgi vererek sözlerimi tamamlayayım ben. FIVB'de gereksiz turnuva çok. Bir de Dünya Kupası diye bir şey var. Hani 4 yılda bir düzenlenen. Bu Dünya Şampiyonası'nın 2 yılda bire inmesiyle artık olmayacak bir turnuva ama bu yıl Olimpiyat elemelerinin 3 ayağından biri Dünya Kupası formatında oynanacak. O da Türkiye'nin bulunduğu ayak. Neden böyle? Çünkü Dünya Kupası geleneksel olarak işte ilk defa düzenlendiği 1973'ten beri, 1973'te düzenlenmiş sanırım ilk defa, hep Japonya'da yapıldı. Ve Türkiye'nin oynadığı ayakta Japonya ayağı. Eğer onu lider bitirirse Türkiye, ki ben bunun çok büyük bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Hani sorun çıkarabilecek bir Brezilya var ama daha önce de konuştuk, Brezilya biraz sıkıntılı bir durumda. Türkiye'nin lider bitebileceğini düşünüyorum. O yüzden Türkiye böyle bir kucağında böyle bir beklemediği Dünya Kupası altında bulabilir. O yüzden böyle bir olasılık duruyor Türkiye'nin önünde. Hani bu Ağustos ve Eylül ayı ilginç olacak o yüzden. Diyeyim, topu hemen Anıl'a atayım.
Ben de birkaç yani yorum yapayım. Şuna çok önemsiyorum ben. Yani şu anda mesela Çin'i yendik, Amerika'yı yendik, Polonya'yı yendik. Ya Polonya'yla yani yenemedik Polonya'yı da. Hani Polonya'nın üstünde bitirdik. Öyle söyleyeyim. Sırbistan da buna dahil. Yani bunların tamamı abi spor ülkesi. Ya biz kendimizi çok fazla spor ülkesi olarak hani lanse edemeyiz açık söylemek gerekirse. Yani onlar kadar köklü bir geçmişimiz maalesef hiçbir sporda neredeyse yok. Dolayısıyla yani böylesine spor geçmişi olan, böylesine olimpiyat ülkelerini alt edip yani burada bir şey kazanmak hakikaten çok çok büyük bir olay aslında. Yani çok az konuşuluyor belki ama önemli bir olay. Bir yandan da tabii şöyle bir şey var. Onu da bir hani unutmamak lazım. Voleybolda da düğün yok abi. Öyle çok kadar o kadar hızlı bir çünkü ilerliyor ki ve unutulmaya da çok müsait. Çünkü hemen bir ay sonra başka bir şey başlayabiliyor yani. Özellikle yaz aylarında böyle bir durum var. Avrupa Şampiyonası dönemindeyseniz özellikle. Yani şu anda da hani bir ay sonra önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Şunu unutmamak lazım. Şu an hani dünyadaki en tartışılır belki 8 takım, 7 takım, 9 takım. Hani iyi takımlar var. Bunlardan 4'ü abi Rusya'yı dışarıda bırakıyorum artık tabii. 4'ü Avrupa'da. Sırbistan'da biraz düşüş var. Eyvallah. Hani İtalya'da bazı eksikler vardı. Onların dahil olması işte tabii ki bambaşka bir yere gidecektir. Ki o çok çok iyi bir takım. Polonya zaten bizim gibi aynı yükselişte olan bir takım. Şimdi bu 4 takım Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacak. Olası bir madalya, yani madalya almamamız belki başarısızlık olabilir, evet. Şu bulunduğumuz durumda, ama yani her turnuvayı da kazanamayacağız. Yani bunu da bilelim. Daha önceden de bu bilinçteydik ama bizim sıkıntımız neydi? Biz bir türlü kazanamıyorduk. Öyle bir sıkıntımız vardı. Artık onu açtık. Yani yeni kazanan takım nasıl gider de Avrupa Şampiyonası'na şampiyon olmaz demeyelim bence. Hani bu çok önemli bir şey. Ama madalyanın etrafında dolanalım. Hani bronz olur, gümüş olur. Ya yani buralarda da olmak bence çok çok önemli. Ya yani oralarda her zaman varlığımızı sürdürelim bence. Hep üst seviyede kalmak önemlidir yani. Her türlü şampiyonuz da budur. Kimse zaten her zaman kazanamaz devamlı. Onu söyleyecektim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu arada U17 şampiyonası var. Belki takip etmişsiniz de bilmiyorum.
Avrupa Şampiyonası değil mi?
Evet, Avrupa Şampiyonası U17. Orada da ikinci bitirdik grubu. Grup maçları tamamlandı. Yarı final oynayacağız. Hırvatistan'la sanıyorum oynayacağız. O da önümüzde bir maç. Hani aşağıdaki tabii sonuçlardan ziyade orada neler kazanabiliriz onlar çok daha önemlidir aslında alt gruplarda, ama hani Türkiye buralarda da aslında fena gelmiyor. Bir iki tane mesela hani bizden şu anda A seviyede daha düşük olan iki takıma U17'de yenildik şu anda, ama hani sonuçta grubu diğer maçları kazandık. Beş maç kazandık diye hatırlıyorum. Orada da mesela bir yarı finalimiz var şu anda. Hani o açıdan da güzel gidiyor diyebilirim.
Peki yani Ahmet sen ne dersin?
Tabii ki şimdi Yavuz, senin bahsettiğin kaygıları açıkçası mantıklı buluyorum. Ve bunların problem oluşturabilecek boyuta ulaşabileceğinden ben de endişe duyuyorum. Yalnız şu kısa süreç, yani en azından sadece bir turnuvada gördüğümüz şey, bizim takımımızın artık daha sağlam yapılar üzerine kurulduğunu gösterdi bize. Bu yüzden örneğin pasör konusundaki tercihte ben artık arada kalıp problem yaşamamızdan ziyade bunu bir çeşitlilik olarak kullanabileceğimizi gördüm. Yani Santarelli'ye ihtiyaç duyduğu anda hemen Cansu'yu oyuna sürüyor. İşte daha gerekli olduğunu düşündüğü başka bir zamanda Elif'le oyuna başlıyor. Ve bunu da oyunculara kabul ettirmiş. Oyuncular da bunu asla yadırgamıyor. Çıkıp oyunlarını ne zaman girseler aynı şekilde sahaya yansıtıyorlar. Sadece hakikaten Evrar'ın da smaçör pozisyonuna kaymasıyla bence smaçör bölgesinde bizim bir belki istikrarsızlık demeyelim de bir kararsızlık yaşama ihtimalimiz söz konusu. Çünkü Evrar'ın varlığı halinde işte bir libero ile daha mı oynayacağız orada? İşte ya da libero ile oynamasak bile işte senin de bahsettiğin gibi İlkin gibi bir daha çok manşetçi bir smaçörle mi oynayacağız? Bu da aslında Ebrar'ın hücum gücünü kullanırken ikinci parçadan, ikinci smaçörden biraz daha hücum anlamında feragat etmek anlamına gelecek. Şimdi bir de tabii bunun yanına şu ekleniyor. Aslına bakılırsa hep iyi şeyleri konuştuk ama Ebrar smaçör oynadığı zaman pasör çaprazı oynadığı zamanki kadar etkili hücum edemeyecek. Yani ondan bunu beklemek de haksızlık olur. Çünkü işin hem bir yandan savunma konsantrasyonu var, hem de işte hücum ettiği bölge, ona atılan toplar, bunları da hesaba kattığımızda pasör çaprazı iken vuracağı toplar olmayacak, vuracağı toplar. Bu yüzden de smaçör katkısını aslında biraz daha böyle mütevazı seviyelerde beklemek lazım diye düşünüyorum. Orta oyuncular konusunda zaten hiç tereddüdümüz yok. İyi bir ikili yakaladık. Yani Eda bırakana kadar veya işte onun yerine biri monte edilene kadar orada bir problem yaşamayacağımızı ve üst seviyede bir kaliteyle varlığımızı sürdüreceğimizi düşünüyorum. Ama ben özellikle hakikaten işin teknik kısmından ziyade işin mental kısmına bakınca çok iyi bir ekip, teknik ekiple de beraber yakaladığımızı, Zaten genç ve kaliteli bir jenerasyonumuz var. Yani Anıl abinin dediği gibi bütün turnuvaları kazanmak zorunda değiliz. Kaldı ki zaten bizim dünya bir numarası olmamızın tek sebebi de Viyeneli kazanmamız değil. Sürekli bir şekilde oralarda olup gelip bu sene Viyeneli kazanmamız. Bu yüzden de buralarda kalmaya devam etmeliyiz. Aynı mücadeleyi sergilemeye devam etmeliyiz. Ben iyi bir dönemin başlangıcı olduğunu düşünüyorum bu Viyeneli'nin. Avrupa Şampiyonası'nda da muhtemelen biz yine oralarda olacağız. Yani en azından bir yarı final göreceğiz. Artık zaten oralardan sonraki maçların da günlük performanslara bağlı olduğunu düşünürsek hani kötü diyebileceğimiz bir turnuva geçireceğimizi hiç zannetmiyorum. Artık hem oyuncular hem koç hem de ekip teknik ekip belli bir seviyede kafalarında bir şeyleri oturtmuşlar belli ki. Buradan sonrasında iş sadece turnuva performansına kalıyor. O konuda da iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Umarım olimpiyatta yer alarak bu seneki başarılarımızı da taçlandırırız diye sözlerime son vereyim.
Evet ya aslında şeyi iyi hatırlattın hani finallere 3 libero ile gidip Ayça'ya smaçör forması giydirmek hakikaten cüretkar bir hareketti ve meyvesini de aldı Santarelli, o da önemli. Ben bir de kapatmadan kendime bir tavsiye yapmak istiyorum. İlk Dünya Kupası 1970'te Uruguay'da düzenlenmiş. Ondan sonraki hepsi Japonya'da düzenlenmiş. Diyelim artık programımızın sonuna gelelim. Oldukça da uzun bir bölüm oldu. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Yok, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim özellikle size. Ben bir konuk gibi oldum biraz ama bakarız artık ilerleyen
Estağfurullah. İyi ki
bölümde.
geldin.
Yine
Evet.
gelmeye çalışırız. Şey
İyi ki
yaparız.
estağfurullah abi. Çok çok keyifli bir program oldu. Ben de ikinize de çok teşekkür ediyorum. Umarım hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de ondan sonraki süreçte kulüp sezonu başladıktan sonra da yine hem ülkemizin hem de ülkemizin milli takımının hem de kulüp takımlarının başarılı olduğu maçların organizasyonlarının ardından konuşmaya devam ederiz.
Evet, ben de umarım. Ağzınıza sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Köşe Üçlü'nün yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşça
Hoşça
kalın.
kalın.